Merhaba herkese bu arada, kusura bakmayın. Kamerada bir sorun yaşadım. Bu arada ben hani size sorun yaşıyorum diye yazdığımda kernel değiştirdim. Önce şeyi doğruladım. Diğer bilgisayarımda laptopum var, notebookum, ona taktım. Kamerada bir problem var mı diye baktım. Yoktu, daha sonrasında herhalde dedim bir güncelleme yaptık. Arch bozdu yine. Gittim kernel değiştirdim. İşte bir Linux LTS kerneli falan da yüklü. Bende 2-3 kernel var her zaman. Olmadı. Birçok çözüm denedim. Sonunda çok saçma bir çözüm. Bu kameranın içerisine girip bir değeri değiştirdim sadece ve kendi kendine çalışmaya başladı. Onu da rastgele yaptım. Yani rastgele bir şekilde yayın kurtulmuş oldu. Niye bilmiyorum. Artık yayın sonrası araştıracağım bunu ama tekrardan kusura bakmayın. Hepiniz hoş geldiniz. Gizlilik raporunun son yayınındayız. Haberlerimiz fazla. İsterseniz başlayalım yavaştan. İlk haberimiz Line Pay denilen bir uygulama varmış. Bu tabi bizde yok aslında ama işte GitHub'da 133 bin kullanıcının kredi kartını listelemişler. Yanlışlıkla olmuş. Ya tabi Line Pay'in bizle alakası yok ama yine de paylaşmak istedim çünkü komiğime gitti. Yani GitHub'da yanlışlıkla birisi koymuş kredi kartlarınızı. Yani şuna geliyor, işte birinin ne kadar çalıştığınız şirket ya da bilgilerinizi paylaştığınız şirket her ne kadar güvenli olursa olsun gözünüzün önünde bir tane çalışanın böyle bir şey yapması artık nasıl oldu tabi bilmiyorum ama 133 bin kişinin kredi kartı kitaba gitmiş, geçmiş olsun diyelim. Burak selamünaleyküm demiş. Aleykümselam, hoş geldin Burak. Ve bir diğer haberimiz ise bu da yine bizim, yani Gumtree.com diye bir site var. Biz Türkiye'yi ilgilendiren bir web sitesi değil ama F12'ye basınca insanların adlarını, işte kullanıcı adlarını ve hesaplar hakkında böyle bilgilerini sergiliyormuş. Bunu paylaşmamın nedeni, ben de bazen F12'ye basınca Türkiye'de var olan sitelerde, ya yani böyle bilgiler değil ama konsol loga giriyorsunuz mesela, bakın inspect diyorsunuz. Konsola girdiğinizde böyle ilginç ilginç şeyler yazıyor. Bazen işte burada insanların bilgisini ele verebilecek şeyler de yazıyor ve tabii aynı zamanda komik de bir durum. Yani çünkü bunu tabii ki geliştiricilerin dikkat etmesi lazım ama bilmiyorum, siz de arada F12 yapıp konsola bakarsanız ilginç şeylerle karşılaşabilirsiniz. Bakın burada da bir şeyler yazıyor. Selective test, bak görüyor musunuz? Bak niye yapıyor bilmiyorum. Herhalde Bleeping Computer bunu bir kendisine. Bu arada bir şey diyeyim. Şu an keşfettim, çok ilgincime gitti. Bakın şey seçiyorum. Herhangi bir text seçiyorum. Burada seçtiğim textleri konsola yazıyor. Niye? Niye böyle bir şey yapıyor? Acaba kendi şeylerine falan da mı gönderiyor? İlginç bir şey keşfettik. Neyse, bu da ilginç. Bir diğer haberimiz sevgili dostlar, İngiltere, United Kingdom 585 milyon, Birleşik Krallık 585 milyon şifreyi Have I Been Pinned'le paylaşıyor. Biliyorsunuz Have I Been Pinned, sizin herhangi bir şekilde e-posta adresiniz vesaire giriyorsunuz. Herhangi bir şekilde bir açık bulunduysa, şifreniz kullanıldıysa, bir yerlerde bulunduysa paylaşıyor. Ve tabii buraya hem FBI hem de başka firmalar paylaşıyor düzenli olarak, işte bir veri açığı vesaire olduğunda. Siz de buraya Have I Been Pinned'de böyle düzenli olarak kontrol edebilirsiniz herhangi bir şekilde şifreniz çalındı mı diye. Ama zaten en önemli olanı bir şifre yöneticisi kullanmak. Çünkü bir şifreniz açığa çıksa bile, eğer ki şifre yöneticisi kullanıyorsanız, diğer şifreleriniz güvende oluyor. Dolayısıyla her türlü bir şifre yöneticisi kullanmanız lazım. Ama çoğumuz yapmıyoruz maalesef. Bunu da paylaşmak istedim. Ve Ubisoft'un Just Dance diye bir oyunu var. Bu Türkiye'de çok oynanmıyor herhalde. Ya ben de gördüm, böyle merak ettim ama işte bu zannedersem konsolun kamerasıyla vesaire oynanıyor. Ben de öyle bir şey oynamadım. Ya, ilgimi çekti, belki bir gün ben de bakmak istiyorum ama Just Dance oyununun verileri gitmiş. Daha doğrusu oyunun verileri değil, oyunun içerisindeki kullanıcıların verileri gitmiş. İşte burada hem cihazların ID'leri, profil ID'leri, gamertag gibi şeyleri gitmiş. Bilmiyorum var mıydı oynayan aranızda ama zannedersem çok popüler bir oyun değil Türkiye'de. Skyfall merhaba demiş, hoş geldin. Bir zamanlar oynanıyordu ama artık oynanmıyor demiş. Bilmiyorum, ben konsol oyunu zannedersem, ben de pek bir konsol oyuncusu değilim. Dolayısıyla ben hiç oynamadım. Son önerdiğin eklentilerden Universal Bypass artık desteklenmiyormuş. Fast Forward onu ben de gördüm. Evet, ama videoyu yayınladık artık. O yorumlarda yazıyor aslında. Bir arkadaş da yazmıştı. Evet, son veri ihlali haberim ise Microsoft Azure Apps hizmetinde bir açık bulunmuş ve bu açık 2017 yılından beri varmış. Bu açık sizin işte sunucunuz içerisinde PHP, Node, Python, Ruby ve Java kaynak kodunuzun erişilebilmesini sağlıyormuş. Bunu kapatmışlar şimdi ama zannedersem Linux makinelere etkilenmiş bu Azure App Service içerisinde olan makineler arasında. Ve evet yani bunu kullanan kişilerin kaynak kodu belki tabii 2017'den beri var olduğu biliniyorsa artık kimlerin kodu gitti, kaynak kodu gitti bilmiyoruz ama bu açık kapanmış. Ve veri ihlalleri bu kadar. Bu ay fazla veri ihlali bulamadım. Evet, istemeden open source oluyor ama tabii halka açılmıyor. Artık başka şekillerde kullanıyorlardı. Mesela siz bir şirketsiniz, orada bir şekilde varsa kaynak kodunuz açıkları bulup size karşı kullanıyorlardır vesaire. Tabii bilmiyorum, böyle bir şey daha söylenmedi ama 2017'den beri varmış açık. Ve şu an şirket haberlerine geçiyoruz. İlk haberimiz, bir tane uygulama varmış dostlar, Life 360 diye. Bu zannedersem Türkiye'de değil, daha çok Amerika'da aktif ama orada popülermiş ve işte ebeveynlerin çocuklarını takip etmesini sağlıyormuş. İşte bir şekilde telefonla yüklüyorsunuz ve lokasyonunu takip edebiliyorsunuz çocuğunuzun. Tabii bilmiyorum bunu kim neden yapmak ister, ebeveyn yani çok paranoyak mı olmak lazım bilmiyorum. Yani büyük şehirlerde yaşayan insanlar mı yapmak ister bilmiyorum. Yani ben de İstanbul'da yaşıyorum ama biraz fazla paranoyak gibi geliyor. Ama popülermiş ve şu ortaya çıkmış. Life 360 diğer şirketlere satıyormuş bu verileri. Yani sizin ebeveynin ve çocuğun olduğu konumları satıyormuş. Ve tabii bu uygulamada sizin tam konum erişiminize sahip doğal olarak. Ve evet böyle bir şey. Yani bu tarz uygulamalara güvenmeyin. Zaten bizde böyle şeyler yok herhalde ama bilmiyorum var mı? Yani en azından ben duymadım. Ama dikkat etmeniz gerekli. Bazı çocuklara gerekli demiş Play'in. Ya gerekli olabilir tabii, bilmiyorum. Duruma göre belki bir rahatsızlık olabilir. Ya bilemem, şimdi onu oturup konuşmak lazım ama böyle şirketlere güvenmemek lazım. İşte o zaman ne yapacağız? Özgür yazılımını bulacağız. Onu kullanmaya çalışacağız mı diyelim, bilmiyorum. Bir diğer haberimiz sevgili dostlar, Google değil daha doğrusu, Microsoft Teams'i biliyoruz artık, hepimizin hayatına girdi, öyle ya da böyle bir şekilde kullanmışsınızdır. Teams eğer ki telefonunuzu yüklediyseniz bir açık bulunmuş. Bu açık 911'i, yani 911'i daha doğrusu aramasını engelliyormuş. Tabii bu arada Türkiye'de 155, ne bileyim 112 gibi servislerin aranmasını engelliyor mu engellemiyor mu bilmiyorum. Bu açığı kapatmışlar. Belki bizi de engelliyor. Yani bilemiyorum, denemedim, test etmedim ama bu zaten birinin işte acil olmayan bir durumda, yani çok da acil olmayan bir durumda 911 aramaya çalışmasıyla olmuş. Ama arayamamışlar. Sonra ev telefonundan aramışlar. Öyle bir durum. Ve evet yani eğer ki Teams kullanıyorsanız güncelleyin. Ne olacağı belli olmaz. Yani hiç beklemezsiniz. Teams varsa telefonunuzda bir anda bir bakmışsınız 155'i çeviriyorsunuz, açmıyor falan. Sıkıntılı bir durum ama bu tabii diğer servislerle, yani bizim ülkeyle alakalı olmayabilir. Belki sadece 911 ile alakalı olabilir. Yine de dikkat edin. Güncelleyin. Bir şey fark ettim ben yayınlarda. Arada Twitch yayını falan izliyorum, denk geliyorum. Arkada sürekli bir müzik var. Ve sessizlik olduğunda şeyi fark ettim, yani yayıncı konuşmuyor. Böyle bırakıyor bir 5 dakika falan konuşmuyor ya da böyle bir 2-3 dakikada bir konuşuyor. Ama garip olmuyor. Şimdi ben burada bir konuşmayı bırakınca bir 10 saniyeliğine 20 saniyeliğine müzik falan da yok. Ben kendimi otomatik olarak böyle birazcık garip hissediyorum. Dolayısıyla böyle durmadan konuşmak zorunda hissediyorum. O yüzden ben de düşünüyorum böyle bir müzik koysam mı diye bir ara. Ama yani gizlilik raporunda olmaz herhalde. Neyse. Çete bakıyorum bir yandan. Vodafone çocuk bilekliği var, onu alacağım ileride ya. Çocuk bilekliğe basarak konum gönderiyor ebeveynlerine. Olabilir, bilmiyorum. Yani ya gerek var mı yok mu ayrı bir tartışma konusu ama gerek varsa bile eğer ki mümkünse böyle bir özgür yazılım alternatifini bulmak daha sağlıklı olacaktır bence. B gerek yok bence demiş. İşte ya belki de dediği gibi az önce bir arkadaşın dediği gibi çocuktan çocuğa da değişebilir belki belli problemler olabilir ama işte o ayrı bir tartışma konusu. Mission Impossible mesela iyi gider. Sonra bir yandan telifi yeriz. Bulayım olmaz. O yüzden o iyi gitmez. Bir diğer haberimiz yine Google'dan geliyor. Google bu yine Türkiye servisi değil ama Google'da Amerika'da daha önceden böyle haberler de geliyormuş. Bu da başka bir haber. Google Pixel telefonlar oluyor ya bunu gönderiyorlarmış resmi servisine ve adamların telefon içerisindeki işte şifreleri vesaire resimleri çalınıyormuş. Hatta bunu bildiren kadın işte demiş ki yok benim işte ne bikini giydim fotoğraflarıma falan baktı. O tarz şeyler yazıyor işte haber içerisinde okursunuz. Bu sadece tek olay değilmiş daha önceden de olmuş. Tabii bunu işte Google içerisinden bir çalışan yapıyor demek ki. Bu da şuna geliyor. Aslında siz telefonunuzu bir şeye verdiğinizde, teknik servise verdiğinizde tam erişime sahipler. Çünkü ya şifreleme yapmadıysanız, bazı telefonlarda şifreleme, hatta birçok Android sürümünde şifreleme yapılabiliyor. Direkt ayarlardan açabiliyorsunuz ve telefonunuzu tamamen içerisindeki verileri şifreleyebiliyorsunuz. İçerisindeki dosyalara erişemiyor yani teknik servis. Hatta bunu yapmak iyi olabilir şu anda. Çünkü yarın öbür gün telefonunuzun ekranı gider, bir servise verirsiniz. Ve tabii şöyle bir şey yapar yapmaz orası ayrı hikaye. Ama o servise telefonunuzu verdiğinizde içerisindeki dosyalara tamamen erişebiliyor. Bu da sizi şu duruma koyuyor. Ne kadar güvenli dosya ya ne kadar önemli dosyalarınız. Ya sizin için dosyalarınız gerçekten çok çok önemliyse ya o kişinin bakma ihtimaline karşı az da olsa telefonunuzu şifrelemek isteyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Ya bu tabii Google'ın bir servisi. Ben mesela telefonumu daha önceden ya rastgele işte Eminönü'nde kişilere yani yaptırmıştım. Tabii yaptılar demiyorum. Bana öyle bir şey görmedim. Yapmamışlardır. Ama bir gün kötü niyetli biri olur, yapan olursa telefonunuzu şifrelemeniz gerekli. Bu noktada da işte telefonunuz içerisindeki dosyaların ne kadar önemli olduğu sorusu. Bunu da siz cevaplayacaksınız tabii. Bir diğer haberimiz ise iOS kullanıcıları bu uygulama izleme muhabbetinden çıksa bile Facebook ve Snapchat hala takip ediyormuş. Böyle bir haber çıktı. Yani bu şuna denk geliyor. Eğer ki şu iki seçenek arasından ikincisini de seçseniz, birincisini de seçerseniz hiçbir şey fark etmiyor. Geçen biriyle konuşuyordum. Adam İngiltere'de yaşıyor ve bütün cihazları böyle iPhone falan filan işte mahremiyet konusu vesaire açıldı. Diyor ki mahremiyet istiyorsan iPhone alacaksın. Tabii ben de tartışmadım. Çok tartışmak iyi değil, iyi bir şey değil ama ya yani konuştuk biraz. Ve şeyi sevmiyorum. Yani işte iPhone, Apple, iOS size hep böyle bir şey veriyor. Biz gizliyiz, daha gizliyiz. Bak seçebiliyorsun. Seçiyorsun, hiçbir şey değişmiyor. Ya yani o noktayı sevmiyorum. İnsanlar gizli zannediyor, daha iyi zannediyor ama değil. Maalesef. Ve hatta bu konu hakkında da sessiz kaldığı ile ilgili burada bir yazı var. Şu olay şuna dönmüş. Eğer ki siz beni uygulama takip etmesin deseniz bile sizi takip etmesinin olayı şöyle oluyor. Sizin gibi şeyler gören insanlar grubuna alıyor. Mesela siz diyelim arabalarla ilgileniyorsunuz. Aynı aslında Google'da olduğu gibi. Google'ın bu neydi? Flock önermesinde olduğu gibi. Siz arabaları takip ediyorsunuz diyelim. Size arabaları takip eden gruba alıyor ve size hala özelleştirilmiş reklam gösteriyor. Ve Apple bunun hakkında daha henüz bir açıklama yapmamış zannedersem. Flock mantığını kullanıyor yani Apple'ın bu yeni sistemi de. Bilmiyorum bakalım ne olacak. Apple işletim sistemi için kullanıyorum. Aşırı stabil ve kararlı bir işletim sistemi. Zaten şöyle kullanabilir. Ben kimseye şunu kullan, bunu kullan, bunu kullanmalısın demiyorum. Yani insanların farkındalığını arttırmak önemli olan bu. Yani sen Apple'ı çok da seviyor olabilirsin. İşletim sistemine bayılıyor da olabilirsin. Eyvallah buna bir şey diyemem ama birisi şunu dediğinde abi Apple mahremiyetine çok önem veriyor, daha önem veriyor. Dolayısıyla Apple kullanıyorum dediğinde o yanlış şimdi. O benim esas sorunum orada. Yoksa bir kişi iOS'i çok sevebilir. Kullan yani ne diyeyim. Ama bence çok sıkıntılı bir işletim. Stabil olabilir belki ama sizin dışarıdan uygulama yüklemenize izin vermiyor bir defa. Diyor site loading zararlı. Dışarıdan uygulama yükleyemiyorsun. Sizi ekosisteminize kitlemeye çalışıyor. Her şeyi kısıtlıyor aslında. Çok kısıtlayan bir işletim sistemi. Kendini ekosistemine kitlemeye çalışıyor. Ama günün sonunda sen seviyorsan kullan. Yine de şeyleri karıştırmamak lazım. Apple mahremiyetinize önem vermiyor abi. Öyle bir şey yok. Selam abi, yayınlar demiş Yusuf. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Ve evet, Apple AirTag'ler hakkında bir önceki canlı yayında bayağı konuşmuştuk, hatırlayacak olursanız 2-3 haber vardı. İşte insanlar takip ediyor arabaları, kişileri vesaire diye. Apple AirTag'leri güncelleme getiriyormuş bu olaylardan sonra. Şimdi şöyle, ilk olarak Android için bir uygulama çıkaracaklarmış 2022'de. Ve bu uygulamayı siz telefonunuza yüklediğinizde işte yanınızda yakınınızda bir AirTag varsa haber verecek. Bu bir. Bunu neden daha önce yapmadılar onu da bilmiyorum yani. Ya zaten bu AirTag'ler çıkmadan önce biz bile burada konuşmuştuk, işte haberleri yorumlamıştık. Haberlerde işte AirTag'le insanlar takip edilebilecek diyordu, deniyordu. Neden böyle bir şey yapmadılar bilmiyoruz. Yani illa olduktan sonra yapacaklar, olmadan önce değil. İkincisi de, eğer ki bir AirTag'i bir yere bıraktıysanız 8 ile 24 saat içerisinde hiç işte etkileşime geçmediyseniz ötmeye başlayacakmış kendi kendine. Yani yanınızda bir Android, yani uygulama yüklü değilse bile bir şekilde ötecek yani, biri sizi takip etmeye çalışıyorsa. Ha tabii bunlar aşılabilir mi bilmiyorum. Ben sevmedim bu teknolojiyi ya, hiç hoşuma gitmedi. Ama yine de güzel adımlar. Yavaş da olsa yapıyorlar. Teknolojiden anlamayan birisi için iOS paha biçilmez, orası ayrı. Telefonda ne bileyim, Android'de de kolay mod var ya, genelde kolay modu açıyorum ben, böyle daha büyük büyük oluyor her şey, daha kolay oluyor anlamayanlar için. Ama tabii bilmiyorum yani, ben iOS kullanmadım o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Bir diğer haberimiz ise dostlar, Google Drive yakında sizin dosyalarınızı kilitleyebilir diyor başlık. Ne demek bu? Google da biliyorsunuz, eğer ki verilerinizi depoluyorsanız, ya bulut dediğiniz şey aslında adamların bilgisayarı oluyor. Bulut bulut diyoruz, bulut ne? Adamın bilgisayarına sen verini yüklüyorsun. Ve bu verine %100 erişime sahipler. Google artık, yani tabii Google'da her çalışan buna sahip değil ama belli kişiler Google'da dosyalarınıza erişebiliyorlar. Ve eğer ki bu Terms of Service'lerine karşı çıkıyorsanız, yani kullanma özgür, ya yani belli başlı sorunlar var, işte korsan içerik yükleyemezsiniz gibi gibi şeyler. Eğer ki adamların buradaki getirdiği kurallara karşı şeyler yapıyorsanız, sizin dosyalarınızı kilitleyebileceklermiş ve kilitleyeceklermiş daha doğrusu. Haberiniz olsun. Yani Google Drive işte başkasının bilgisayarı. Ne yapalım derseniz, uçtan önce şifrelemeli kullanın dosyalarınızı. Google Drive kullanıyorsanız da uçtan önce şifreleyerek saklayabilirsiniz dosyalarınızı. Bunun için üçüncü parti yazılımlar var. Benim kanalda bunun hakkında iki tane videom var. Birisi Cryptomator, diğeri Arclone. Bu iki videoyu da bakabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse yapın. Ya eğer ki bir bulutta saklıyorsanız dosyalarınızı ve gerçekten önemli dosyalarsa, zaten bu şekilde üçüncü parti bir yazılımla uçtan önce şifrelemeniz gerekli. Haberiniz olsun. Zip arşivlediğinde kilitleyemezler. O da olabilir. Aynen. Ya ama şu da olabilir. Belki bir tane kural getirirler Umut. Derler ki işte, ya belki bir şekilde hash sistemi getirirler. Yani oradan ona bir şekilde yapabilirler. Bilmiyorum. Belli dosyalar gidebilir mesela. Herkes ziplemeye başlarsa, bir tane film dosyası zipledin diyelim. Bunun hash'i işte SHA-256 hash'i belli olacak. Bunu anında atacak gibi gibi şeyler. Bilmiyorum artık. Yani çözüm çok. Belki ileride uçtan önce şifrelemeli şeyleri de yasak getirebilirler üçüncü parti yazılımlara. Bilemezsin. Google yani. Yahya selam demiş. Hoş geldin Yahya. Bir diğer haberimiz ise, Apple bu bazen şey kelimeleri unutuyorum. Bu çocuklar için koruma falan diye mesajlarınızı tarayacağız diye bir özellik getirmişti, hatırlıyorsunuz. Ve bunun hakkında olan sitelerindeki referansları kaldırmışlar. Şu an haber bunu söylüyor. Daha sonrasında bu haber üzerine işte bir Shane Bauer diye birisi demiş ki, abi yok bu hala gelecek, biz şimdilik kaldırdık falan demişler. Yani hala gelecekmiş. Ama şu an bu konu hakkında herhangi bir referans, yani web sayfaları içerisinde herhangi bir referans yok Apple sayfaları içerisinde. Bakalım. Yani şu ana kadar zaten birçok gizlilik raporunda son 3-4 aydır konuşuyoruz. Bu sistemin ne kadar kötü bir sistem olduğunu, ne kadar işe yaramaz, işlemeyecek bir sistem olduğunu anlatmıştık. Bakalım ne olacak. Bir diğer haberim ise iOS 15.2'de yeni bir özellik geliyormuş. Uygulama gizlilik raporu zannedersem. App Privacy Report. Bu da şunu sağlıyor. Bu arada bu özellik Android'in yeni sürümlerinde de var. Hatta eski sürümlerine de gelmiş. Ben LineageOS kullanıyorum şu an telefonumda. Onda da var. Özellik şu. Mesela diyelim bir uygulamaya giriyorsunuz. Bir uygulamanın sizin diyelim kameranıza kaç defa eriştiğine, ne bileyim işte dosya sisteminize kaç defa eriştiğine, kaç defa bildirim gönderdiğine gibi gibi şeyleri şey yapıyormuş. Gösteriyor bu App Privacy içerisinde. Bu benim telefonumda da var şu an. Güzel bir özellik çünkü mesela bazen bir uygulamaya izin veriyorsunuz. Diyelim kamerana erişeyim mi dedi. Tamam eriş dedin. Ama niçin kamerana erişmek istiyor? Sen diyelim işte bir fotoğraf çekeceksin. O zaman açıp erişmesini istiyorsun. Sonra bir baktın abi sen buna kamera izni vermişsin ama 500 defa kamera erişmiş. O zaman bu uygulamada bir problem olduğunu düşünebilirsin. Ne yapacaksın? Kaldıracaksın. O yüzden bu tarz özellikler iyi. iOS 15.2'ye yükseltebilirsiniz telefonunuzu. Bir diğer haberimiz Microsoft uçtan önce şifreleme getiriyormuş Teams içerisine ama bu uçtan önce şifrelemeler eğer ki admininiz yani Teams admininiz buna izin verirse oluyor. Normal şartlar altında olmuyor yani. Okullarda vesaire kullanılıyorsa işte okul admininizin oradaki IT'ye bakan kişinin artık uçtan önce şifrelemeye açması gerekiyor. Anca öyle açılacak. Bir diğer haberimiz ise Microsoft'un Aralık 2021 güncellemesi gelmiş ve bu güncelleme içerisinde bayağı bir güvenlik açığı kapatılmış. Burada Remote Code Execution yine uzaktan kod execute etme şeyleri de kapatılmış. Haberiniz olsun yani bu güncellemeleri yapın. Biliyorum Windows güncelleştirmelerini sevmiyorsunuz çoğunuz. Ama zannedersem internette böyle üçüncü parti uygulamalar var. Sadece güvenlik güncelleştirmelerine izin verdiği seçenekler vesaire açıyor. En azından güvenlik güncelleştirmelerini yapın. Çünkü bu güncelleştirmeler bayağı önemli. Bir şekilde bilgisayarınızı işte virüs girerse bu açıkları kullanarak bozabilir. O yüzden dikkat edin. Bu güncelleştirmeleri yapın mutlaka. En güvenli chat uygulaması hangisi demiş. Bunun hakkında bir yayınımız var. Direkt o yayını o yayını izleyebilirsin. Ya en güvenli diye bir şey yok. Ya o yayında konuşuyoruz. Daha detaylı bir şekilde konuşuyoruz. O yüzden o yayına bakmanı tavsiye ederim. Windows 11 sevgili dostlar diyor ki abi varsayılan olarak sadece Edge'i kullanacaksınız. Edge'den başka bir şey kullananı döverim. Ve geçtiğimiz ay ya da bir önceki ay olsa gerek bir haber konuşmuştuk. Firefox Edge'in varsayılan yapma olayını kaldırmıştı otomatik olarak. Onun bir ayarını bulmuştu Firefox. Windows 11 bu ayarı kapatıyor. Yani artık belli linkleri sadece Edge'den açabiliyorsunuz ve Firefox bunu otomatik olarak değiştiremiyor. Maalesef artık değiştiremiyor. Ya işte çok saçma bir şey. Yani bana çok garip geliyor. Yani uzun zamandır Windows kullanmayan birisi olarak yani bir işletim sisteminin sizin tarayıcınızı değiştirememe, yani değiştirmenize izin vermeme gibi bir şeye karışması çok garibime gidiyor. Öyle. Geçmiş olsun ne diyelim Windows 11 kullanıcılara. Bu yasal mı? Rekabet kurumu bir baksa. Şöyle bunun hakkında çok öncelerden 1990'lı yıllarda falan da dava açılmıştı Microsoft'ta. Yani Microsoft'un daha işte bu XP öncesi dönemlerinde falan da rekabet davaları açılmıştı Amerika'da. Çünkü adamlar diyor ki yani Internet Explorer geliyor içerisinde ama gelmemesi lazım diye dava açılmıştı. Ama kazandılar yani Microsoft kazandı bu davayı. Çünkü şey dediler işte Internet Explorer bizim ürünlerimizle entegreli bir şekilde çalışıyor. Ondan dolayı lazım bilmem ne falan filan. Yani bir şey olmadı. Hala da yani bütün Microsoft sürümlerinde Internet Explorer, Edge neyse geliyor. Ya hadi gelmesine de gelsin. Eyvallah da yani diğer tarayıcıları kullanmanıza, varsayılan yapmanıza izin vermemesi çok saçma. Windows 12 çıkmış. Çıksın. 15'te çıksa iflah olmuyorlar abi. İnternet Explorer'ı kullandırtıyorlar zorla. Wicker kullanıyorum. Wicker'ın sahibi Amazon tamamen Açık kaynak değil uygulama. Sadece şifreleme yöntemleri açık kaynak galiba. Yani çok tavsiye etmiyoruz Likra. Regedit her şeyin çözümü. PlusShell tamam Regedit ya bir şekilde belki öyle ya da böyle sen çözüyor olabilirsin ama hep biz burada bir şey deyince Linux hakkında abi o zaman bu kullanıcı dostu değil. Abi o nasıl kullanıcı dostu? Ben şimdi birine yükledim Windows 11 makinesini verdim. Adam diyor ki ben Edge kullanmayacağım. Giriyor Google'a Firefox yazıyor, indiriyor. Sonra bir bakıyor bir arkadaşı bağlantı göndermiş. Ona tıklıyor Edge'den açılıyor. Yani bu şimdi nasıl bir kullanıcı deneyimi düşünebiliyor musunuz? Bu adam nereden bilsin Regedit bilmem ne ona girecek de değiştirecek de. Sonra işte Edge kullanmaya devam edecek. Çözemediği için. Zaten Microsoft'un amacı da o. Evet, bir diğer haberimiz ise Pegasus yazılımını yazan şirket NSO biliyorsunuz. Bu şirket artık para ya paramız yok diyor artık ve finansal olarak bir şeyin içerisindelermiş. Kötü bir durumdalarmış. Amerika'dan falan banlandı, birkaç ülkeden banlandı biliyorsunuz. Bunlar da zaten ülkelere satıyorlardı. Şimdi bu kadar herkesin önünde açığa çıkınca artık ülkelerde herhalde alan müşterileri de rahat rahat alamıyor olsa gerek. Ve evet yani şu an zannedersem bu şirket artık uçuruma doğru gidiyor bu dakikadan sonra. Ve bir diğer haberimiz ise Google Fit iOS için Google Fit for iOS demek ki Android'de yok mu? İlginç. Artık kameranıza bakarak sizin kalp ritminizi vesaire ölçebiliyormuş. İlginç bir şey. Yani sadece yüzünüze bakıyor bu şekilde şu an resimde gördüğünüz gibi. Ve kalp ritminizi ölçüyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. İlginç bir özellik ama tabii keşke böyle şeyler yani umarım böyle şeylerin açık kaynak çözümleri de gelir. Bizler de kullanabiliriz yani en azından ben kullanmak istemem Google Fit falan. Yani şu an ihtiyacım da yok da kameranın karşısına geçip nabzımı ölçmeye. Yani güzel güzele benziyor. bir chat'e bakıyorum da bir problem mi var diye. Yok herhalde. Ve evet bir diğer haberimiz ise Windows 10 21H2 sürümünde artık bu ransomware saldırılarına koruma özelliği geliyormuş. Yine tabii artık ransomware'ler kişisel bilgisayarları çok hedeflemiyor. Ama yine de yapmakta fayda var. Yani yanlışlıkla bir şey indirirsiniz ransomware çıkar. En azından basit. Ya tabii bu özellikle bütün ransomware'leri engelleyecek diye bir şey yok ama bir yere kadar engelleyebilir. Dolayısıyla bunları açmakta fayda var muhtemelen. Bir diğer bir dakika 26 gün önce Tox'un yeni sürümü çıktı. Bunu birkaç defa görüyorum. Tox ne ya? Ben bilmiyorum ki Tox. Bakalım. Tox.chat. Bunu mu diyorsun acaba? Bilmiyorum. Şu an ilk defa gördüm. Distributed. Bakmam lazım. Şimdi bir yorum yapamayacağım. Artık bir sonraki canlı yayında bakarız. Bir diğer haberimiz ise Türk Telekom internet fiyatlarına zam yapmış. Bilmiyorum Türk Telekom kullanıcıları varsa belki gerçi siz sözleşmeli olduğunuz için hemen size yansımıyor olabilir ama bir sonraki sözleşmede muhtemelen yansıyacaktır. Ve fiyatlara bakıyorum abi 24 megabit fiber internet 119 lira diyor. 35 megabit 134, 50 megabit 149 diyor. Şimdi ben TürkNet kullanıyorum. Reklam yapmak için demiyorum ama şey garip geliyor. Tabii TürkNet'in zannedersem yani şey çalıştırmıyorlar çok fazla müşteri servisi bilmem nesi vesaire. Ama yine de garip abi ben 100 liraya onlar da galiba bu yıl zam yapacak henüz yapmadı. 100 megabit internet alıyorum. Onlar da Türk Telekom altyapısını kullanıyor aynı şekilde. Bilmiyorum, ilginç. Neyse bir şey demeyelim benim için sorun yok. Yani TürkNet kullanıcısı olarak ama ya garibime gidiyor yani bu fiyatlar gitgide de artıyor. Ya tabii ülkenin ekonomik durumundan ötürü de aynı zamanda artması doğal ama yani şeye göre rakiplerine göre çok daha pahalı veriyorlar aynı altyapıyı kullanmalarına rağmen. Bir diğer haberimiz ise Windows 11'de şöyle bir şey keşfedilmiş Reddit'te ve Microsoft forumlarında NVMe SSD'lerinde yavaşlama görülmüş. Şurada karşılaştırmayı görüyorsunuz. İlginç bir yavaşlama görülmüş. Ve Microsoft şu an bunu çözüyormuş. Tam olarak nedeni belli değil ama ilerleyen güncellemelerde muhtemelen bu sorun çözülecektir. Ama işte bu yüzden Windows 11'e yani Windows 10 kullanıcıları böyle Windows 11'e hemen hızlı bir şekilde geçtilerse yani bu tarz durumlardan zarar görüyorlar ki Ya çok da değişik bir şey yok yani, Windows 11 ile 10 arasında çok da farklı bir şey yok. En azından ben çok göremedim. YouTube için chat modu almayı düşünüyor muyum? Var aslında, iki tane moderatörümüz var ama kendileri burada değiller galiba. Yani normal tabii, canlı yayınımız bir anda plansız çıktığı için onlar da burada değiller. Talip Saka selamünaleyküm demiş. Aleykümselam Talip, hoş geldin. Evet, Windows 8.1 kullanıyorum. Desteği kesmemişler miydi ondan? Problem olmasın. Evet, ve araştırmalara geçiyoruz bu ay yapılan. Bu ay yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu Log4j açığından geliyor. Ne bu açık diyeceksiniz? Bu açık ilk defa Minecraft'ta keşfedildi. Daha doğrusu internete ilk Minecraft'ta gösterildi. Java kullanan programlar içerisinde bir text giriyorsunuz, herhangi bir text. Ve bu teksti girdiğiniz zaman Log4j, bu arada Log4j'in ne yaptığını da söyleyelim. Onu açıkta bıraktım. Log4j işte Java log programı, yani işte yazılım içerisinde olan şeyleri loglamak için kullanılan bir program. Ve mesela siz bir text giriyorsunuz Log4j'in kullanacağı, yazılım içerisinde otomatik olarak bir kod execute atabiliyorsunuz. Bu da ne demek oluyor? Yani benim bilgisayarımın terminaline erişip İşte bir şeyler yazmışsınız gibi bir şey demek oluyor. Ve işin problemi burada. Java birçok programda kullanıyor, birçok yazılımda kullanıyor. İşte Minecraft'ta da kullanılıyordu ve bildiğim kadarıyla Türkiye'de de yine çok kullanılıyor. Çünkü bu Linux sistemleri içerisinde Java çeviricileri otomatik olarak geliyor, hatırlayacak olursanız Pardus'ta vesaire. Yani Türkiye'de yapılan işler içerisinde de çok fazla Java kullanılıyor ve dünyada da çok fazla Java kullanılıyor. Dolayısıyla bu açığın çıkması çok büyük sorun oldu. Hatta size şöyle söyleyeyim, benim web sitemin şeylerine bakıyorum, Nginx doklarına bakıyorum. Tabii bütün kurduğum domainler için açık değil ama genel olarak agentlara bakıyorum. Benim sitelerimde bile şey yapıyorlar, Log4j açığını deniyorlar ki benim web sitelerinde herhangi bir şekilde Java kullanmıyorum Allah'tan. Çünkü çok fazla deneme gerçekleşti. Yani ki benim sitem işte internetin ücra köşelerinde bir yer, öyle düşünün. Yani hackerlar her yerde deniyor, böyle bir şekilde herhalde buluyorlar. Bütün sitelerde tek tek deniyorlar. Ve evet, yani araştırma bu olayda işte bu haber Aralık 19'da geliyor. İnternette ilk Minecraft'la da birlikte çıktı. Ve daha sonrasında burada Cloudflare şey demiş. Bu Aralık bizim tarafımızda, ya botnet olarak işte Aralık'ın birinde başladı demiş Cloudflare tarafı. Ve daha sonrasında burada bir yine Wired'ın yazdığı bir yazı var. Log4j açığı işte bizi yıllarca etkileyecek demiş. Neden? Çünkü bu, ya şimdi şöyle düşünün, Java'yı birçok kişi kullanıyor. Küçük şirketlerden büyük şirketlere kadar. Ve bu aç yani bunu hemen kapatamıyorlar. Ya daha doğrusu açık kapatıldı bir şekilde güncellemelerle ama güncelleme almayabiliyorlar. Herkesin haberi olmayabiliyor. Gibi gibi şeylerden dolayı bu açık sürekli bizi etkileyecek denmiş. Yıllarca daha doğrusu bizi etkileyecek denmiş. Ve daha sonrasında bunun ardından ilk açık bulunduktan sonra ikinci bir açık daha bulundu. Ve bu ikinci açığı da düzelttiler. Zannedersem evet, bu hizmet dışı bırakma açığı aynı zamanda, yani işte DDoS atarak direkt cihazı tamamen etkisiz hale getiriyorsunuz. Burada DDoS olmuyor aslında, denial of service, hizmet dışı bırakma açığı oluyor ama bu ikinci açığı da yine güncelleme ile kapattılar. JavaScript değil bu, Java'dan bahsediyoruz şu anda. JavaScript sıkıntılı biraz yazmış. Ya JavaScript de sıkıntılı da. SG SF selam, maalesef birkaç dakika izleyebileceğim yayın demiş. Yayın tekrarı olacak. Hoş geldin. Artık istersen yayının tekrarını izleyebilirsin. Programlama dilleri içerisinde ikinci sırada demiş Murat Saka. Çok yaygın. Ya bilmiyorum tabii, ben kendim bakmadım. İkinci mi, birinci mi, üçüncü mü bilmiyorum ama yani bu çok büyük bir sorun. Özellikle bilmiyorum, ben şeyi hiç duymadım. Bu kadar kasıp kavurdu ama Türkiye'de de çok fazla Java kullanılıyor diye biliyorum ve Türkiye tarafından bir şey duymadım henüz. Ne oldu ne olmadı bilmiyorum. Ve işte daha sonrasında bu araştırmaya baktığımızda Log4j'de işte hangi uygulamaların etkilendiğini gösteriyor. Bakın, Adobe uygulamaları, Amazon uygulamaları, daha sonra Broadcom, bunlar zannedersem çip mi üretiyorlardı? İşte Cisco modem routerları bunlar etkilenmiş. Daha sonrasında C panel herkes kullanıyor galiba bu. Türkiye'de de çok kullanılıyor diye biliyorum. Debian, Docker, F-Secure, bu F-Secure zannedersem bir VPN çözümü. IBM, McAfee, işte MongoDB, Oracle, yani liste uzuyor. Bakabilirsiniz. Ve tabii bunlar için güncellemeler de yayınlanıyor. Bu arada kameram yine gitmiş. O yüzden sizin de bu tarz sistemleriniz varsa mutlaka güncellemelerinizi kontrol edin. Kamera gitti, bakalım çözebilecek miyiz? Bir saniye çıkar tak yapayım. Bakalım. Geldim mi? Geldim. Tamam. Dolayısıyla sizin de bu listede herhangi bir yazılım kullanıyorsanız mutlaka güncellemeleri yapın. Zaten genel anlamda güncellemeleri yapmanız lazım ama bakalım bu Log4j'den doğan şeyleri yine ilerleyen aylarda mutlaka duyacağız. Ve üçüncü Log4j açığı da bulunmuş yine. Ve bu açık da yine denial of service, hizmet dışı bırakma açığı. Bu da yine kapatılmış. Ve en son işte Apache 2.17.0 şeyini, bu açığı kapatmak için 2.17.0 sürümünü yayınlamış. Bakalım ne olacak. Ve hatta bunun üstüne bir haber daha var. Belçika Savunma Bakanlığı'nda bu Log4j açığı patlatılmış. Tabii şu an tam olarak ne var ne gitti yazmıyor. Ya en azından haber içerisinde yazmıyor. Ve aşağı geldiğimizde burada ilginç bir şey de yazıyor. Google ve Microsoft bu noktada araştırmalar yapmış ve bir saniye bakayım şu an. Microsoft'un araştırmasına göre ülke destekli hackerlar Çin'den, Türkiye'den ve İran'dan, bir de Kuzey Kore'den Türkiye destekli hackerlar şey yapıyormuş. Log4j açığı için malware yazıyorlarmış. İşte ransomware vesaire yazıyorlarmış. Tabii bu Microsoft'un söylemi. Burada Türkiye'nin de olması yine ilgimi çekti. Tabii bu Microsoft'a göre, bana göre değil. Ve bilmiyorum. Bakalım, ya dediğim gibi, yani Türkiye'de de çok kullanılıyor Java. İleride burada da duyabiliriz. İşte şu açıktan, Java açığından dolayı, Log4j açığından dolayı gitti diye duyabiliriz. VR Anonymous merhaba yoldaşlar demiş. Merhaba, hoş geldin. Linux için satranç motoru öneriniz var mı? Zaten bu popüler satranç motorları çalışmıyor mu Linux'ta? Bu çok emin değilim isimlerinden ama çalışıyor diye biliyorum. Furkan da selamlar demiş. Hoş geldin Furkan. Ve evet. Bu arada Amerika'da bir tane kurum varmış dostlar. İşte siber güvenlik kurumu, Cyber Security and Infrastructure Security Agency diye geçiyor. CISA artık. CISA mı? Bilmiyorum. CISA diyelim biz. Ve onlar da işte şey yapmış. Log4j için bir tarayıcı geliştirmişler. İşte artık kendi devlet dairelerine göndermişlerdir taramak için. Yani çok sıkıntılı bir açık. Bizim devlet dairelerinde Java kullanılıyor mu bilmiyorum. Emin değilim. Ama birçok şirket kullanıyor diye biliyorum. Ve Nvidia da bu arada. Nvidia da güncelleme yayınlamış. Bakın Nvidia'nın içerisinde bile ben düşünmüyordum ya. Nvidia'da Log4j ne alaka? Ya tabii şey tarafını bilmiyorum. Donanım tarafını bilmiyorum da. Mesela GeForce Experience için bir güncelleme yayınlamışlar. GeForce Now için yayınlamışlar. GPU driverları için de güncelleme yayınlamışlar. Shield TV vesaire vesaire. Yani Nvidia kullanıcıları da, ki ben de bunlardan biriyim, güncelleyin sürücülerinizi. Ve GeForce Experience falan kullanıyorsanız onu da güncelleyin. Stockfish çalışıyormuş. Stockfish. Abi merhaba, yayınlar. Hoş geldin Prag. Stockfish bakayım, benim depolarımda var mı? Direkt yazınca çıkıyor mu? Yay Stockfish. Evet çıkıyor. Blaine yükleniyor. Mesajı atmış. Niye öyle bir şey yaptın? Blaine ne yükleniyor? Takılıyor mu yayın? Yayında bir problem yok gözüküyor bende ama. Ve bu az önce bahsettiğimiz kurum da CISA. Amerika'da olan siber güvenlik dairesi. Kendi işte devlet dairelerine güncelleme emri vermiş. Yani bu açıkları kapatın demiş Aralık 24'e kadar. Yani yine bizim tarafta böyle bir şey yok yani. En az, ya belki vardır bilmiyorum da halka açıklama yok en azından. Ya da ben kaçırmadıysam en azından öyle diyeyim. Ve evet, Log4j açıkları bu kadar. Log4j hakkında şu an bu kadar konuşacağız zannedersem. En azından bu ay bu kadar. Sonraki aylarda bilmiyorum. Ve uBlock'ta bir açık keşfedilmiş dostlar. Bu açık tarayıcının direkt kullanıcının tarayıcısında bir kod yazma kod execute etmenizi sağlıyormuş ve tehlikeli bir açık baktığınızda. Ama bu açığın kullanılması için şöyle önemli bir şey var. uBlock'un içerisinde tehlikeli bir, yani daha doğrusu zararlı bir kural yüklemeniz gerekiyor. Yani normal şartlar altında siz uBlock'u yükleyip bıraktıysanız normal bir şekilde bu açık kullanılamaz elbette. Bu arada bu açık bulunur bulunmaz çok hızlı bir şekilde kapatıldı diye biliyorum ama yani şu an yok bu açık. Ama yani şey bir kural yüklemeniz gerekiyor. Mesela internette dolaştınız ya şu kuralı yükleyin. Bu kural işte bütün reklamları çok hızlı bir şekilde kaldırıyor diye bir şey gördünüz. Sonra o kuralı yüklediniz. Baktınız o kural zararlı bir kural ve işte bu yazıda da nasıl olduğunu anlatıyor. Yani olay da şuna geliyor. uBlock'ta bilmediğiniz kuralları da yine yüklemeyin. Yani bilindik yerlerden yükleyin bir kural yükleyecekseniz. Ama zaten normal şartlar altında otomatik gelen kurallar çok güzel bir şekilde çalışması lazım. Yani ek bir kural yüklemenize çok da ihtiyaç yok. Türk Linux topluluğu hakkında ne düşünüyorsun? Ya forumlarda falan aktif olan arkadaşlar var. Farklı farklı forumlar açan insanlar var. Ya da yine bu Teknopat'ın vesaire o onların forumlarında da Linux toplulukları var. Ya ben kendim çok forumlara giremiyorum. Yani YouTube komünitesi yok maalesef. Yani şey var yani mesela Amerika'da ya da başka ülkelerde böyle farklı farklı YouTuber'lar işte Linux hakkında şey çekiyorlar. Bazen beraber çekiyorlar. Aynı kullanıcıları görüyorsun yorumlarda falan. Bizde o yok maalesef ama forumlarda aktiflik var diye görüyorum ama ben de forumlarda yokum maalesef çok fazla. Mining yapmak için Linux uygun mu sizce? Evet. Hatta Windows'tan daha uygun çünkü genelde şey yapmana gerek kalmıyor. Bir grafik arayüzü yüklemiyorsun. Direkt terminal bazlı olduğu için otomatik olarak direkt mesela bir 5 8 10 bilgisayar dizini düşün. Hepsinin terminal grafik arayüzüne çok basit bir şekilde erişebildiğin için daha kolay oluyor hatta. Bilmiyorum yani tabii Windows'da kullanabilirsin, Linux'ta kullanabilirsin. Çok büyük fark olur mu bilmiyorum. Luke Smith Mental Outlaw gibi olacaksa hiç olmasın Türk Linux YouTuber'ı. Niye? İkisini de seviyorum bu arada. İkisinin de görüşleri, ya tabii ikisinin de kendine göre farklı görüşleri var ama hoşuma gidiyor. Mizaçları, ikisinin de mizacı garip biraz ama hoşuma gidiyor ikisi de. Ve bir diğer araştırmamız dostlar, bu oltalama saldırısı ile ilgili bir araştırma yapılmış. Ve bu araştırmanın birkaç sonucu var. Birincisi cinsiyetin önemi yok. Yani kadın erkek olmanızın oltalama saldırılarına düşmenizle bir ilgisi yok. Ama şurada bakın tabloya baktığınızda ilginç bir şey görüyorsunuz. 18-19 yaşındaki insanların daha fazla oltalama saldırısına düştüğünü görüyorsunuz. Abi 60 artıyı geçmişiz. 18-19 yaşındaki arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Yani tabii bizim kanalın izleyicileri bu tarz saldırılara düşmez oltalama saldırılarına ama yine de ilginç bir istatistik yani 18-19 yaşındakiler daha fazla yapıyor ve bir defa oltalama saldırısına düşenin tekrar düşme olasılığı daha yüksekmiş tekrar tıklıyormuş yani bu da ilginç onun dışında yine daha fazla okuyabilirsiniz şeye girip ana başlıklar bunlar yine tabii şu da bir gerçek gördüğüm kadarıyla artık yeni neslin çok fazla teknolojinin nasıl çalıştığı ile ilgili bir bilgisi yok. Ya ben mesela şunu hatırlıyorum. Eskiden Windows ya işte XP falan kullandığımız zamanlarda ben kendi kendime şey öğrenmeyi düşünüyordum. Şey öğrenmeye çalışıyordum işte format atmaktır, şudur budur vesaire. Ya sadece format atmak değil. Ne bileyim içeriye girip kurcalamayı seviyordum. Nasıl çalışıyor, nasıl çalışmıyor diye. Ama günümüzde bunun hakkında çok meraklı olan insan yok. Zannedersem öyle gözüküyor. Çünkü oltalama saldırılarına düşmek ya oltalama saldırısına düşmek ne demek? Size bir mail geliyor. Mailin garip olduğu belli ama ona rağmen tıklayıp şifrenizi giriyorsanız şu adres çubuğunu kontrol etmiyorsanız İşte sıkıntılı. Gerçi herkes oltalama saldırısına düşebilir. Yani ben de şimdi belki yarın öbür gün düşerim, bir problem olur ama yani çok basit oltalama saldırılarına düşmemek lazım elbette. M300 3081 demiş ki benim bir fen hocam şey demişti, bizim evde en çok tabak kreneşim çünkü en çok o kullanıyor demişti. Neden? Neden? Ne alaka, onu anlamadım. Ha, 18-31 daha fazla kullanıyor, ondan mı daha fazla? Ha evet evet tabii, o açıdan olabilir. Ya tabii o açıdan yüksek olması da mantıklı ama yine de 18-19 yaşında olan insanların şeyi beklersiniz. Biraz daha uyanık, hani bağlı, ya teknolojiyle büyümüş insanlar. Çünkü 60 yaşındaki insanların yani teknolojiyle çok alakası yok. Adamın olduğu zamanlarda oltalama saldırısı diye bir şey yoktu adamın doğduğu zamanlarda, öyle düşün. Daha az beklersin yani. 20 yaşındaki insanlar da var abi. Bak şeye gel, araştırmaya geldiğinde 20-29 da var, 30-39 da var. Şimdi 18-19, 20-29, 30-39 da geçiyor. Ve evet, bir araştırmada şunu fark etmiş dostlar. Google Syndication.com denilen bir alan adı var. Bu işte Google'ın reklam alan hatlarından birisi. Yani reklam ağının alan hatlarından birisi. Ve bu reklam alanı Google Syndication.com sizin kameranıza ve mikrofonunuza erişmeye çalıştığını gösteriyor burada. Adam bir açmış konsol logunu, bakmış Google Syndication.com, bakın görüyorsunuz. Mikrofona, kameranıza erişmek istiyor gibi şeyler yazmış. Tabii bunu tarayıcı engellemiş otomatik olarak ama yine de ilginç yani. Google Syndication.com, ne işin var senin benim mikrofonumla, kameramla? Tarayıcı engellemese kamera ve mikrofona erişebilecek yani. Çok sıkıntılı bir durum. Tabii işte bu tarz durumlarda uBlock falan zaten otomatik olarak bu domainleri engellediği için sıkıntı olmaz. Yani en azından uBlock vesaire kullanıyorsanız, ama genel anlamda zaten tarayıcıların bu tarz şeyleri izin almadan engellemesi gerekecektir. Bir diğer haberimiz, bir tane plugin varmış dostlar, bir eklenti WordPress içerisinde, All in One SEO diye. Bu eklenti zannedersem bayağı popülermiş ama bu eklentinin bir açığından dolayı veri tabanında işte insanların kullanıcı adları, verileri, şifreleri vesaire gidebiliyormuş. Bundan bahsediyor. Bilmiyorum güncelleme geldi diye yazıyor mu? Ayrıca aynı zamanda remote code execution da var diyor. Yani sizin WordPress sunucunuzda otomatik olarak bir kod çalıştırabiliyorlar. Sıkıntılı bir, çok çok sıkıntılı bir eklenti demek ki. Ki bu arada WordPress eklentilerinde çok bulunuyor. Yani WordPress tabii güzel çözüm ama yine de işte birçok eklentide böyle açıklar bulunuyor. Çok sıkıntılı o yüzden yani WordPress herhalde en çok patlatılan platformlardan birisi yani haberlere baktığınızda. Ve evet, eğer ki kullanıyorsanız bir güncellemelere bir göz atın. Burada zannedersem, ha evet, güncelleme çıkmış. Ve son sürüme yükseltin yani bu eklentiyi kullanıyorsanız, varsa kullananınız. Ve bir diğer araştırmamız ise son araştırmamız. İnternet başlık şunu diyor. İnternet beyinlerimizi kandırıyor diyor. Ve araştırma okursanız şundan bahsediyor. İşte Google kullanarak bilgi öğrenen insanlar. Ben bu bilgi öğrendim, ben akıllıyım ve işte kendilerine daha özgüvenleri artıyormuş. Yani Google kullanarak bir bilgi öğrendiniz diyelim. Ve yapılan araştırmada işte insanlar kendilerine bir quiz yapıldığında falan daha fazla güvendiği gözlemlenmiş. O bilgiyi daha fazla sahiplendiği, kendinin düşündüğünü vesaire gözlemlenmiş. Ve yine aynı zamanda araştırma içerisinde şeyi de diyor. İnsanların daha kolay unutabildiğinden bahsediyor ki bu benim kendi tecrübem de aynı şekilde. Yani Google olduğu için elimizin altında. Bazen bir şeye bakıyorum, aklıma geliyor, bir soru geliyor. Bakıyorum, onu öğreniyorum. Sonra 20 gün sonra tekrar geliyor. Abi ben buna bir 20 gün önce bakmıştım diyorum ama yine de unutuyorum. Tekrar bakıyorum bu sefer. Bu sıkıntılı bir durum aslında. Çünkü evet yani beynimiz çok fazla bilgiye maruz kalıyor her gün. İşte Instagram kullanıyorsunuz, sosyal medyaları kullanıyorsunuz, işte böyle haberler okuyorsunuz vesaire. Ama buna da bir noktada dur diyebilmemiz lazım. Çünkü yeteri kadar beynimizi kullanamıyoruz gibi bir şey oluyor. Unutuyorsunuz yani 20 gün önce öğrendiğiniz, bir ay önce öğrendiğiniz şeyi unutuyorsunuz. Bir ay belki daha kötü. Bir hafta, 2 haftada unutan insanlar da olabilir. Belki ya ben de unutuyorum belki. O yüzden bu da internetin, Google'ın sıkıntılı yan etkilerinden birisi. Google kullanan özgüvenli demiş. Ekasya kullanan dememiş. Ya aynı şey. Yani sürekli o şekilde öğreniyorsanız herhalde aynı etkiyi yaratır. Yusuf, sen Viper OS kullanıyorsun diye biliyordum. Lineage OS telefonla uyuyor mu? O yüzden mi koydun? Yok, aslında şöyle, Viper OS de Lineage OS'in fork'u zaten de. Güvenlik güncelleştirmesi bayağı eski. 2015'te kalmış. Lineage OS'in son sürümlerinde güvenlik güncelleştirmesi Haziran 2021'e kadar gidiyor. O yüzden Lineage OS kurdum. Yani güvenlik güncelleştirmesi artsın diye. Ve evet, şu an siyasi haberlere geçiyoruz. Ve ilk haberimiz de Eurostar denilen bir tren varmış. Zannedersem Londra'dan mı? Londra'dan birkaç ülkeye gidebiliyormuş bu trenle. Gidebiliyormuşsunuz bu trenle ve yüz tanımlama uygulaması getirmişler. Yani yüzünüzü tanımlayarak geçebiliyorsunuz kimlik göstermeden. Tabii şu an sadece o yok. Başka şeyler de var ama bunu neden koydum? Artık yavaş yavaş yüz tanıma teknolojileri böyle yerlere giriyor. Hatırlıyorsanız önceki gizlilik raporunda Rusya hakkında konuşmuştuk. Rusya'da da yine böyle trenlerde gizlilik raporları ve yüz tanıma özellikleri vesaire gelmişti. Buraya da gelmiş. Artık o filmlerde gördüğümüz distopik. Umarım distopik şekilde olmaz ama yüz tanıma teknolojileri hayatımıza girmeye başlayacak yakın zamanda. 2022'de belki daha fazla girecek. Çete bakıyorum da. Firefox açılış menüsünü nasıl seninki gibi yapabiliriz? Şu an bu. Bu zaten otomatik geliyor. Bir diğer haberimiz ise Julian Assange şey yapılabilirmiş. Amerika'ya iade edilebilirmiş. Şu an en son İngiltere'ydi. İngiltere'deydi. Hala İngiltere'de diye biliyorum. Henüz verilmedi ama Amerika'ya giderse zaten otomatik olarak müebbet falan yiyecek herhalde. Yani Julian Assange, artık bilmiyorum sizin düşünceleriniz neler ama ya ben tabii şey demem, bence haksızlık yapıldı mı diyeyim, bilmiyorum artık yani. Sıkıntılı bir durumda. Bunun hakkında bir ufak bir belgesel vardı. Bir Mastodon'a paylaşmıştı. Hatta onu ben de retweet atmıştım. Ama ya oradan oraya, ya ben şeyi biliyorum. Amerika'dakiler yani direkt şey yapmışlar, suikast girişimi yapmışlardı işte bu Julian Assange başka ülkenin konsolosluğundayken falan. Amerika'ya gidince herhalde kötü şeyler olur onun için herhalde, bilmiyorum. Yani tabii çok da yorum yapmayayım ve bir sonraki habere geçelim. Avrupa Komisyonu bir karara varmış ve artık bundan sonra yapacakları yazılım çözümleri açık kaynak olacakmış. Yani siz para ödüyorsunuz, işte vergi ödüyorsunuz vesaire. Bunlarla yapılan yazılımlarda artık açık kaynak olacak denmiş. Ve tabii bunda yani direkt bir yazılım yayınlanır yayınlanmaz paylaşılmayacakmış ama kod içerisinde herhangi bir büyük güvenlik açığı olmadığından emin olduktan sonra paylaşılacakmış repolarda. Bu tabii güzel bir şey. Keşke bütün ülkeler böyle yapsa bence. Çünkü hem yani genel anlamda dünyaya katkı sağlamış olur. Yani hem dünyada diğer ülkeler de bu şekilde yazılımsal olarak birbirlerinden esinlenir. Hem de aynı zamanda gerçekten dendiği gibi kullanıcılar da kendileri kullanabilir. Yani siz şey veriyorsunuz, bir vergi veriyorsunuz. O vergi üzerinden bir yazılım yapılıyor. Ben bu yazılımla üretilen, yani halkın vergileriyle üretilen yazılımı ben de kullanabileyim. Belki ben de kendi sistemime bir teknolojisini kullanmak istiyorum gibi gibi. Böyle. Hatta bunun hakkında daha önceden de konuşmuştuk galiba kanalda. Avrupa Komisyonu böyle bir karar almış. Chat'te bir tartışma var herhalde. Ama katılmayacağım. Fedora kullandın mı Fedora kullandın mı incelemesini yapar mısın? Çok az kullandım. Onu sanal makinede az bir şekilde kullandım. Yapmak istiyorum Fedora incelemesi ileride. Open source diyorlar ama kim açıp kodları okuyor ki? Yazılımcılar. Çok fazla ve dünyada çok fazla yazılımcı var. E-Devlet'i forklayalım. Ki bence E-Devlet çok güzel bir site. Yani çok hızlı bir defa. Yani ben gayet seviyorum. Yani E-Devlet'e girdiğimde Allah kahretsin demiyorum. Yani mutlu oluyorum açıkçası. İşimi hızlı bir şekilde halledip ayrılabiliyorum. Bence çok şahane bir site yani. ve yine bir diğer haberimiz. Yeni Almanya koalisyonunda şey yapılmayacakmış. Biz işte bu Pegasus gibi ürünler almayacağız. Yazılımlar alıp milletin telefonuna yüklemeyeceğiz demişler. Bakalım. Böyle bir söz vermişler. Yeni koalisyon. Worcester mı? Bunun nasıl okunuyor emin değilim. Diye bir şehir var. Bu zannedersem Kanada'da olması lazım. Bu şehir şey yapmış. 8. şehir oluyor. Şeyi, yüz tanıma teknolojisini yasaklayan 8. şehir oluyormuş. Güzel, tebrik ederiz. Yani tabii bu yüz tanıma özellikle yüz tanıma olayını çok fazla konuştuk biz. Yeri geldikçe konuşuruz gizlilik raporunda. Yani direkt yasaklama değil elbette ama yani henüz bu teknoloji konusunda daha şey olmadığı için, yasalar falan olmadığı için yani şu an böyle şirketleri salıp alın, kullanın demek de çok sıkıntılı bir durum. İleride belki değişir. İleride belki daha sağlam yasalar, daha sağlam temeller oturtulduğu zaman daha güzel bir şekilde kullanılabilir. Bir diğer haberimiz ise Boston polisi halkın paralarıyla 627 bin dolarlık gizli bir halkı izleyen bir cihaz almışlar. Yani yaptığı şey şu cihazın. Daha önceden de konuştum. Daha önceki haberlerde de görmüştük. Bir tane şehrin bir yerine işte bir cihaz koyuyorlar. Sizi telefonunuzda dolaşırken mesela siz diyelim şu an işte ne bileyim Kadıköy'desiniz. Kadıköy'den Beşiktaş'a geçerken mesela işte farklı bir ya belki Kadıköy'den Beşiktaş'a geçerken oluyor mudur bilmiyorum ama farklı bir şeye bağlanıyor. Ne derler? Kuleye bağlanıyor. Cell tower neyse. Ve işte bu şekilde kesintisiz bir şekilde sürdürebiliyorsunuz iletişiminizi insanlarla. Ve bu cihazda sizin o normal işte Vodafone'un, Türk Telekom'un neyse onların baz istasyonu aklıma geldi. Baz istasyona bağlanmayı değil de işte kendi cihazına bağlanmasını sağlıyor. Ve tabii böylece sizin hem tam lokasyonunuzu bile biliyor. Hem de tabii konuşmalarınız, SMS'leriniz vesaire oradan gidip geldiği için telefonunuza ne gittiği de biliniyor. Ve tabii buradaki esas sorun şu. Bu halkın parasıyla alınıyor ve halka duyurulmadan alınıyor ve halkı izlemek için kullanılıyor. Çok büyük bir sorun baktığınızda. Ve evet yani bunu paylaşmak istedim. Yani tabii burada hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz ama yani işte bu burada oluyor. Başka yerde de olabilir belki bilmiyorum. Dolayısıyla böyle şeyler hakkında bilgimiz olsun diye paylaşmak istedim yine burada. Ve evet bir diğer haberimiz ise bu DHS denilen bir yine departman var Amerika'da. The Department of Homeland Security bu yeni bir bounty programı yayınlamış. Ödül programı. Bunu niye koydum bilmiyorum. Ha bunu şeyden dolayı koydum. Aynı zamanda bu bounty programına Log4j eklenmiş. Ondan dolayı koymak istedim. Ben de şunu diyeceğim. Yani bizim diyorum ya TR'de de çok fazla var diye. Bizde de böyle şeyler var mı acaba? Merak ettim yani. Gördüğüm kadarıyla yok. Bir diğer haberim ise bu Alberta Quebec bu yine Kanada Clearwave AI'yı durmasını istiyormuş. Yapmasınlar diyormuş. Ama Clearwave AI de bunun işte özgürlük söylemine karşı olduğu falan filan ifade özgürlüğüne karşı olduğunu falan filan söylüyorum. Şöyle bir tartışmalar var, git gel var aralarında ve Fransa da aynı şekilde Clearview'u yasaklamış. Ve tabii Clearview'u bilmeyenler için kısaca söyleyelim. Clearview sizin Facebook, işte Google gibi herkese açık fotoğraflarınızı buluyor, endeksliyor ve sizi bağlantılıyor fotoğraflarınıza. Mesela siz herhangi bir şekilde yani eskiden de şu an Facebook'ta da var olabilir veya farklı web sitelerinde de var olabilir. Herhangi bir şekilde bir fotoğrafınız herkese açık duruyorsa internette onu alıyorlar ve sizin izniniz olmadan sizinle bağlantılıyorlar. Mesela benim bir fotoğrafımı şu an çekseler Yusuf İpek'in işte ne bileyim internette bulunan bütün fotoğraflarını otomatik olarak karşınıza çıkarmalarını sağlıyor. Ve bu tabii işte birçok kişinin, birçok ülkenin ve birçok ülkenin vatandaşının izni olmadan yapılan bir şey. Her ne kadar o fotoğraflar orada herkese açık bir şekilde dursa da ve bundan birçok kişi ve ülke rahatsız diyorlar ama yani Clearview'a sil diyorlar ama anladığım kadarıyla Clearview'da silmiyor hiçbirisini. Şu an durumlar bunlar. Yani bu şekilde. Görsel aratmalarda çıkıyoruz manken gibi demiş Twitch'el. Hayır şimdi görsel aratmalarda çıkmam bir şey. Tamam şimdi ben mesela diyelim vakti zamanında bir fotoğrafımı koymuşumdur, kaldırmışımdır. Clearview bunu da buluyor ve mesela şöyle düşün. Yani Yusuf İpek yazınca çıkan fotoğraflar diyelim belli. Yani Google hepsini indekslemiyor. Clearview'un kendi algoritması var daha farklı bir şekilde. Birçok yerden bulup indeksliyor ve bunu diyelim Yusuf İpek diye arattıklarında bütün fotoğrafların bir anda yani internette var olup olabilecek bütün fotoğraflarının çıkmasını düşün. Yani karşına çıkıyor bu adam hakkında işte ne gibi fotoğraf varsa, nerede çekildiyse ve bunu bir yani public yaptığın şekilde bulup işte karşına çıkarıyor. Ve bunu tabii biz şu an konuşuyoruz. Clearview şu anda tarıyor mesela. Belki şu an bir fotoğraf atsan onu da alıp koyacak sistemine. Aktif olarak tarıyor. Spam atan mı var? Ben şu an görmüyorum. Spam atan göremedim. Firefox açılış menüsünü nasıl seninki gibi yapabiliriz? Dostum Ahmet. Ahmet. Gösterdim ya bunu diyorsam bu zaten Firefox'ta bu geliyor otomatik olarak. Ve evet bir diğer haberimiz ise Güney Kore Güney Kore yapay zeka kullanarak Covid-19 vakalarını tespit etmeye çalışıyormuş. Tabii bu nasıl yapılacak? Yani daha doğrusu güzel bir şey aslında baktığınızda ama bunun yazılımı vesairesi işte herhangi bir şekilde açık kaynak olacak mı ya da farklı şekillerde kullanılacak mı insanlar için? Yani tamam biz bunu şimdi bunun için kullanıyoruz diyorlar ama çünkü hatırlayacak olursanız Güney Kore'de daha önceden işte bu göçmenleri vesaire bir önceki haberimizde konuşmuş olacağız. Göçmenleri ve aynı zamanda ülke giriş çıkış yapan insanların şeylerini gözlemlemişlerdi. Tamam alacağım ben onu. Yüzlerini işte izin olmadan karşı tarafın izni olmadan yüzlerini alıp yapay zekaya beslemişlerdi. Dolayısıyla hoş bir şey değil yani. Bilmiyorum yani hep iyi pozitif yöne kullanılır diye düşünüyoruz ama kullanılmaz. Kullanılmayacak gibi de gözüküyor. Yani daha önceki yaptıkları şeylere bakarak en azından. Bir diğer haberimiz ise Kanada'daki görevliler 33 milyon kişinin mobil cihazını karantina döneminde izlediklerini itiraf etmişler. Neden? Neden diye sorununca işte yok sizin güvenliğiniz için Covid-19'u anlamak için vesaire vesaire denmişler. Bir saniye. Yersen sizin sağlığınız için yaptık. İyi diyelim, ne diyelim. Allah razı olsun. Bir diğer haberimiz ise Avrupa'da ilk defa şöyle bir karar çıkmış bir Alman mahkemesinde. Eğer ki işte siz bir ABD şirketseniz ve çerez yönetimi için Amerika bazı bir firmayla çalışıyorsanız bu doğru değil. Yani bunu istemiyorlarmış dolayısıyla. Böyle bir yasa çıkmış. Bunu da paylaşmak istedim. Ve son haberimiz ise Belçika'da Belçika hükümeti, ben bunu bilmiyordum, bu haberle öğrendim. Belçika hükümeti uçtan önce şifreleme yasaklamak istiyormuş, şifreleme olayını. Ve bunun üstüne işte protestolar yapılmış vesaire. Tutanota da yine bu konu hakkında mektuplar göndermiş farklı kişilerle birlikte. Ve en sonunda Belçika hükümeti bu şifreleme olayını çekmiş bu durumdan. Yani şu an Belçika'da da yine şifreleme devam edecek ki bu da ilginç bir şey. Aslında hükümetlerin işine gelmiyor şifreleme olayı. Yani biz her ne kadar yani firmalar diye konuşsak da işte Facebook bilmem ne WhatsApp falan diye konuşsak da bunu en çok isteyenler yani belki birçok hükümetin işine gelmiyor şifreleme olması. Hem yani kendi siyasi çıkarları için hem de tabii başka şey olaylar da oluyor. Hep şey derler ya işte teröristleri bulacağız falan. Ama işte tek dert terörist değil. Öyle bir şey var. Ben de isterim teröristler bulunsun ama şimdi terörist bulunacak diye bütün insanların haklarını ihlal etmeye başlıyorlar. Dolayısıyla ki bu durum mesela Edward Snowden'in de dediği gibi böyle getiriyorlar işte teröristleri bulacağız diye. Hiçbir zaman da teröristleri bulmak için kullanılmıyor doğru dürüst. Sıkıntılı bir durum yani ki ben de sevindim yani Belçika'da düşünsenize Belçika'ya gideceksiniz falan yani şifreleme hiçbir şekilde kullandığınız şeyler de her şey şifrelemeyle gerçekleşiyor bugün. Uygulamalarınızı kullanamayacaksınız vesaire yasak olsa. Ben de sevindim o habere. Ve şimdi özgür yazılımla açık kaynak haberlerine geçiyoruz. Umut afiyet olsun demiş. Teşekkür ederim ama birazcık soğuması gerekecek. Bir chat'e bakıyorum. Uçtan önce şifreleme kullanmayalım ki bazı dediğim gibi bazı şirketler istemiyor. Avustralya'da istemiyor en basitinden. Onlar da yasaklamak istiyor direkt. Omuzdaş selam millet demiş hoş geldin. Ve evet geçtiğimiz ay konuşmuştuk hatırlayacak olursanız Rusya'da Tor yasaklandı diye. Ve bu yasaklamaya Tor bir cevap yazmış. Ve bunu okursanız burada şey istiyor işte Tor bridge'leri var, Tor köprüleri var. Belki biliyorsunuzdur. Eğer ki Tor yasaklıysa bir ülkede Tor köprülerini kullanarak Tor'a hala bağlanabiliyorsunuz. Ve burada diyor ki işte Tor'u en çok kullanan ikinci ülke Rusya diyor. Hatta burada yazması lazım. Günde 300 bin kişi kullanıyormuş. Ve bu da bütün Tor kullanıcılarının %15'i diyor. Dolayısıyla şu an köprülere daha fazla ihtiyacımız var diyor. Eğer ki siz de kurabiliyorsanız lütfen bir köprü kurun demişler. Yani sizin de bir sunucunuz varsa ve projeye destek olmak istiyorsanız bir Tor köprüsü kurabilirsiniz. İnsanların özgür bir şekilde internete bağlanmasına katkıda sağlayabilirsiniz demişler. Bir diğer haberimiz ise Firefox 95 ile birlikte RL Box denilen bir sandboxing özelliği geliyor. Şu an zaten herkes Firefox 95'te olması lazım güncellediyse. Ve olay şu dostlar, Firefox RL Box yani ne demek bu diyeceksiniz. Şimdi her tarayıcının içerisinde belli başlı komponentler oluyor ve işte bu mesela ne bileyim yazı düzenleme değil de spell check işte doğru mu yazdınız doğru mu yazdınız diye kontrol eden eklenti var ya veyahut da bu diğer komponentler de aynı şekilde bir sürü komponent var bir tarayıcı içerisinde. Şimdi bir komponent içerisinde bir yazılım hatası bulduğunuzda bunu patlatarak bütün tarayıcıya erişebiliyorsunuz normalde ve hatta bütün sisteme yayabiliyorsunuz bu yazılım hatasını kullanarak bütün sisteme erişebiliyorsunuz ya da bütün tarayıcıya. Şimdi Firefox 95 ile birlikte bu RL Box özelliği geldiğinde birçok komponentini ayrı ayrı kutulara alıyor gibi düşünün ve eğer ki diyelim ben Firefox içerisinde bir açık buldum bir komponentinde bu açık bütün tarayıcıya işlemiyor sadece o komponent içerisinde işliyor dolayısıyla bütün işte tarayıcımın verilerine veyahut da bütün işletim sisteminin verilerine erişilemiyor. Bu da tabii ki Firefox'u çok çok daha güvenli bir tarayıcı yapıyor. Bilmiyorum Chrome'da bunun muadili var mı? Buna benzer bir şey var mı ama ya bu yoksa şayet şu an Firefox ya Chrome'dan çok çok daha fazla güvenli. Çünkü şu an bildiğimiz bir güvenlik açığı olmasa da tarayıcıda ya yani Chrome'da da veyahut da Firefox'ta da diyelim var da bilmediğimiz güvenlik açığı olmasa bile yarın öbür gün olduğunda bu sandboxing özelliğiyle birlikte Firefox kendisini çok daha iyi bir şekilde koruyor olabilecek. Ve evet bu da güzel bir özellik. Ki bu arada Chrome'da her gün, her ay bir tane sıfır gün açığı çıkıyor. Onu da eklemek lazım. Bir chat'e bakayım. F-Droid hakkında bir video çeker miyiz? Olabilir. Evet, olabilir. Ve evet o zaman geri dönüyorum. Firefox Monitor denilen bir servis var biliyorsanız. İşte daha önceden ben de söylemiştim galiba yayınlarda. E-mail adresinizi giriyorsunuz. Eğer ki herhangi bir şekilde e-mail adresiniz bir açıkta bulunduysa, veri ihlaline girdiyse e-mail adresini size bildiriyor işte. Bakın şu hesabınız bir açığa girmiş haberiniz olsun, bir veri ihlaline dair olmuş haberiniz olsun diye. Şimdi Firefox Monitor sizi internetten silmek için bir servis getirebilir diyor bu haberde. Yani ne demek bu? Eğer ki siz internetten varlığınızı silmek istiyorsanız bunun için belli başlı programlar var. Genelde ücretli oluyor. Veriyorsunuz işte ben işte isminizi soy isminizi veriyorsunuz ve sizi bütün internetteki varlığınızı arıyorlar. Her yerde arıyorlar. Ve bu şirketlere ki neredeyse verileriniz işte istek gönderiyorlar sizin adınıza bu kişiyi silin diye. Tabii bu zahmetli bir iş ve para gerektiriyor. Yani para karşılığı yapıyorlar bunu. Şimdi Firefox Monitor'da böyle bir servis getirecekmiş ya da getirebilirmiş. Daha doğrusu kesin bir şey yok burada ama yine de paylaşmak istedim. Getirirlerse güzel olur bence. Muhtemelen daha ucuz bir şekilde getireceklerdir. Milletin serverinden nasıl silecek? Facebook'tan silme isteği gönderecek. Yani o kişinin vekaletini alacak gibi düşün. Ve diyecek ki işte ben işte şu şu şu kişiyim benim verilerimi sil. Zaten Facebook'tan çok rahat siler. Yani Facebook otomatik olarak bunu kabul eder. İşin sorunlu yanı kabul etmeyen şirket olursa. Yani diyelim işte mesela sallıyorum. Yemek sepetinde var. Gönderdiniz silmiyorum dedi. Ve silmedi. Ya yani bu sefer yasal sürece girmek gerekiyor falan. O da aynı hikaye de. O şekilde oluyor yani. Authy kullanıyorum. Authy kullanmayın ya. Authy kendi platformuna kilitliyor sizi. Herhangi bir şekilde iki faktörlü doğrulama anahtarlarınızı dışa aktarıp farklı bir programda kullanmanıza izin vermiyor. O yüzden önermem. Slackware kullandım mı? Hayır. Evet tamam. Devam edelim. Geçtiğimiz aylarda bir Global Privacy Control diye bir şey konuşmuştuk dostlar hatırlayacak olursanız. Bu özellik işte verimi satma gibi bir şey gönderiyorsunuz bir siteye girdiğinizde bir sinyal gönderiyorsunuz benim verimi satma. Bu sadece bir tane şehirde vardı. Şimdi bunu zannedersem direkt Firefox'un ana sürümüne getireceklermiş. İsteyen açıp kapatabilecekmiş. Ama tabii bu ne kadar etkili olur olmaz. Muhtemelen çoğunlukla etkili olmayacak. En azından bayağı uzun bir süre etkili olmayacak. Bir diğer haberimiz ise Notepad artı artı bunu kullananlar vardır. Notepad artı artı yükleyicilerin içerisinde bir tane zararlı bir yazılım keşfedilmiş StrongPT adında. Bu zararlı yazılım tabii ki Notepad artı artının kendi resmi build'larında gelmiyor. Siz internette mesela Notepad artı artı indir yazıyorsunuz. Oradan bir tane işte yok full program indir şu bu indir sitesine giriyorsunuz. Oradan indiriyorsunuz. O işte zararlı yazılım oluyor. Ki Notepad artı artı aslında özgür bir yazılım. Yani GPL lisansı var. Yani böyle özgür yazılımları da o tarz sitelerden indirmeyin en azından. Ve bu şekilde zararlı yazılımı kurmuş olmayın haberiniz olsun. Yaşam selamlar herkese demiş hoş geldin. Notepad artı artı kullanıyordum. VS Code geçtim. Yani kod editörü istediğinizi kullanabilirsiniz ama indirdiğiniz yerlere dikkat edin diyeyim. İşte bu yüzden zaten yani Linux'ta çok çok daha iyi paket indirmek çok çok daha güvenli. Yani Notepad artı artı indirmek istesem Google'a yazmam gerekmiyor. Notepad artı artı yazdığım zaman bakın burada çıkıyor. Yani direkt 2 dediğim anda kuruyor. Dolayısıyla çok çok daha güvenli, çok çok daha hızlı ve güvenli Linux'ta paket kurmak. İki faktörlü doğrulama uygulaması önerir misin? Niçin? Yani ne daha doğrusu hangi platform için? Ben bilgisayarda Bitwarden kullanıyorum. Telefonda Authy kullanıyorum. iOS'te de vardı hatırlamıyorum şu an. Signal bir yazı paylaşmış dostlar. Biliyorsunuz Signal tamamen üçten önce şifrelemeli. İstemci tarafında gerçekleşiyor. Ve istemci tarafı da tamamen açık kaynak. Ve Signal ilk başta bu grup konuşmalarını getirdiğinde 5 kişi destekliyormuş sadece. Şu an 40 kişiye kadar çıkmışlar. Ve bu yazıda da eğer ki merak ediyorsanız teknik anlamda bunu nasıl başardıklarını anlatmışlar. Eğer ki siz de ileride uçtan önce şifrelemeli bir yazılımcıysanız ve uçtan önce şifrelemeli bir ne bileyim video konuşması geliştirecekseniz bu yazıya böyle bir bakabilirsiniz. Teknik anlamda zorlukları nasıl aştıklarını yazmışlar. Ağaç reposunda olmayan bir programı Aura'dan indirirken virüs olmayacağını nereden biliyorsun? Yarım saat ona mı bakacaksın? Hayır. Birincisi Notepad artı artı zaten şey değil. Normal ana repoda var. İkincisi diyelim ben bak göstereyim. Diyelim ben şey yapacağım. Aura'dan bir program indireceğim. Bak Notepad QQ git diyor tamam mı? 3'e bastım. Bak Aura'dan indiriyorum. Diyor ki burada diffleri göstereyim mi diyor. Evet diyorum. Göster diyorum. Bak yarım saat değil. Yarım saat değil. Bak şurada şunu göreceksin bir defa. Linki bulacaksın, tamam mı? URL'ye bak. URL diyor notepadqq.altervista.org. Şimdi ben pardon bunu şey yapmışlar, comment atmışlar. URL bu diyor. Şimdi notepadqq.com'dan indirecek yani. İndirdiği binary dosyasını notepadqq.com'dan indirecek. Ya da sorsa baktığında işte github.notepadqq.git yazıyor. Şimdi ben bu siteye güveniyorsam direkt buradan indireceği için tamam devam edebilirim. Yarım saat incelemene gerek yok zaten. Olay bu. Linke bakacaksın. Aşağı gelip package'e bakacaksın sadece. Ya herhangi bir şekilde bir yeri siliyor mu falan diye hızlıca bakacaksın. Bu pakette şu an sorun yok benim gördüğüm kadarıyla. Yarım saat olmuyor ama zaten ağır kullanacak kadar kendinize güvenmiyorsanız kullanmayın abi. Normal Arch'ın ana repolarını kullanın. Kimse size ağır kullanın demiyor. Ama Arch'ın en güzel yanı da ağır baktığınızda. Ama yarım saat falan da sürmüyor açıkçası. Bir dakika bile almıyor yani. Signal ARM işlemcilerinin pardon direkt yok M1 işlemcilerini destekliyormuş şu anda. Daha doğrusu beta sürümü destekliyormuş ve ana sürümüne de gelecekmiş. Eğer ki M1 işlemcili bir cihazınız varsa kullanabilirsiniz. Bu site açılmayacak mı? Açılacak. Firefox bu Windows Cloud Clipboard denilen bir şey varmış dostlar. Bilmiyorum. Normal sizin Windows cihazlarınızda yoktur muhtemelen ama iş bilgisayarlarında mı var bilmiyorum. Windows Cloud'a sizin şeylerinizi yüklüyormuş. Ne derler? Ya kopyalayıp yapıştırdığınız şeyleri Windows Cloud Clipboard denilen bir özellik varmış ve bunu boot'a yüklüyormuş. Firefox'ta şunu fark etmiş. Kullanıcı diyelim bir şifreyi kopyalıyor. Bunu da Windows Cloud Clipboard'a yüklüyor. Bunu da işte bir güvenlik açığı olarak düşünmüşler ve bunu fixlemişler. Artık Firefox'a bir şey kopyaladığınızda, şifre kopyaladığınızda bunu Windows Cloud Clipboard'da yüklemiyormuş. Ama tabii kim kullanıyor bu Windows Cloud Clipboard'u bilmiyorum. Normal kullanıcılara açık mı? Ondan emin değilim. Pacman's Notepad QQ yazdım kurdu. Zaten Notepad'in normal Arch depolarında var. O noktada sorun yok. Ama ağır kullanıyorsanız hızlıca bir bakmanız gerekebilir. Yani ne kurduğunuza. Ve evet. Bir diğer haberimiz ise özgür yazılım haberimiz. Bir Ubuntu'da bir açık bulunmuş dostlar. Ubuntu'nun account service denilen bir işlemi varmış arkada çalışan ve bu account service'i sürekli çökertmeye çalışarak hızlı olmasa da uzun süreler içerisinde çökertmeye çalışarak sudo yetkisi alabiliyormuşsunuz ve bu tabii kötü bir olay anlayacağınız üzere. Muhtemelen bu fixlendi mi emin değilim. Muhtemelen fixlenmiştir ama ya tabii bunun için de yani Ubuntu'nun account servisini çökertmek için de o şeye makineye fiziksel erişimine ya da bir kullanıcı erişimine sahip olmanız lazım. En azından kill sinyali gönderme yetecek kadar bir erişiminiz olması lazım. Muhtemelen fixlenmiştir bu. Çünkü Ubuntu çok fazla kullanılıyor şey sunucu tarafında da. Böyle bir açık keşfedilmiş. Bir diğer haberimiz ise PeerTube'un 4.0 sürümü yayınlanmış dostlar. PeerTube'u bilmeyenler için özgür yazılım YouTube alternatifi kendi sunucunuza kurabiliyorsunuz. Ve işte artık canlı yayınlar yapılabiliyormuş. UI içerisinde de güncellemeler vesaire gelmiş. Güzel. Ben de aslında PeerTube kurmak istiyorum sunucuma. Umarım yakın zamanda şu an bu aralar birazcık meşgulüm ama yakın zamanda kuracağım. DuckDuckGo 2021'de uygulaması hakkında neler yaptıklarını vesaire paylaşmış burada. Daha doğrusu bu uygulama daha beta sürümündeydi, gelecek. Telefona izleyicilere, bütün uygulamalardaki izleyicilere engelleyen bir uygulama getiriyorlar. Ve en aşağı geldiğinizde burada ilginç bir açıklamalar var. DuckDuckGo diyor ki biz masaüstü tarayıcısı da geliştireceğiz yazmışlar. Ama tabii bu tarayıcı neyin üstüne olacak? İşte Firefox temelli mi olacak yoksa ne bileyim Chrome temelli mi olacak? O nokta belli değil. Çok fazla detay yok ama DuckDuckGo masaüstü ortamına da masaüstü tarayıcı işine de girecek. Bakalım. Umarım güzel bir şey olur. Bir diğer haberimiz ise Session denilen bir mesajlaşma uygulaması var biliyorsunuz. Hangi güvenlik mesajlaşma yayında falan bahsetmiştik. Ve bu uygulama peer-to-peer call özelliği getirmiş. Uzun zamandır bekleniyordu arama nasıl yapacağız falan diye. Arctic Session üzerinden arama da yapılabiliyor ama beta sürümünde oluyormuş zannedersem şimdilik. Bakalım umarım güzel bir şekilde geliştirirler. Session çok hem yani tasarım olarak da güzel hoş geliyordu ben indirdiğimde ama gizlilik olarak da hiçbir şey vermeden direkt kayıt olabilmeniz size bir rastgele bir ID vermesi güzel Session'ın. Bakalım ilerleyen zamanlarda Session daha fazla duyulacak gibi gözüküyor. Bir diğer haberim ise Fransa'da mıydı bu okul? Bakalım. Daha doğrusu bir tane firma varmış dostlar ve işte bu firmanın yani, sattıkları bir şeyler falan varmış ama Fransa'da bir ortaokula Nextcloud'u getirmişler. Ve bu okul içerisinde işte Nextcloud kullanılarak dosyalara uzaktan erişilebiliyormuş. İşte gruplar paylaşılabiliyormuş. Daha sonrasında dokümanlar içerisinde beraber bir şeyler yapılabiliyormuş. Ve bu okul işte Nextcloud kullanıyormuş. Şahane bir şey abi. Yani bunu paylaşmamın nedeni şu an bizim okullarda da hatırlayacak olursanız bir önceki yayında Get vardı. Kendisi de söylemişti ya işte çocukların Google Drive kullanmak zorunda olduğunu. İşte okul Google Drive getirmiş. Abi Google Drive kullanın. Kullanacaksın. Başka bir şey yok. Ama aslında bir Nextcloud kurmak çok zor olmamalı. Yani bir okul için tabii okulun büyüklüğüne göre de değişir de. Ya bu çok zor bir şey değil abi. Öyle söyleyeyim. Yani yeteri kadar çok pahalı bir şey de değil bence baktığınızda. Zaten Nextcloud özgür bir yazılım. Yani tek sizin masrafınız sunucu masrafı olacak. Ha tabii bir de o sunucunun tabii ki sunucuyla ilgilenmesi gereken, güvenli tutması gereken bir kişi olması lazım muhtemelen ama çok aşırı masraflı bir şey değil. Mesela ben şeyde hep karşıydım yani okulların Zoom kullanmasına, Zoom kullanarak bir şeyler yapmasına. Yani Jitsi var. Koskoca ne bileyim o kadar üniversite ne bileyim yani devletin elindeki şeylerle bir Jitsi sunucusu kurulup rahat bir şekilde yapılamıyor bunlar. Yani işte bunlar soru işareti. Ben bu haberi iyi buldum, güzel buldum. Umarım biz de böyle şeyler yaparız ilerleyen zamanlarda. Daha çok özgür yazılım kullanılır. Bizim okullarımızda da veyahut da işte diğer yerlerde de. Bir diğer haberimiz ise artık Steam'de ilk 1000 oyunun %75'i çalışıyormuş Gold ve üzeri bir şekilde. Bu arada yine protondb.com'da gözüküyor. Hatta ben geçen ilginç bir şey keşfettim. Bakın. protondb.com'a geliyorsunuz. Burada şu an şeyi görüyorsunuz. İlk 1000 oyunun %77'si Gold ve üzeri rating almış. Yani problemsiz çalışıyor. Tıkladığınız an çalışıyor. %77'den bahsediyoruz. Ama bu All Games yazıyor. Şimdi ben buraya gelip Single Player dersem ilk 1000'deki oyunların %86'sı çalışıyor. Yani Single Player olanların %86'sı çalışıyor. İlk 100'deki oyunların %93'ü direkt çalışıyor. Bu Gold üzeri bu arada. Yani tıkladığın anda çalışıyor demek. İlk onun da %100'ü çalışıyor single player'a baktığınızda. Ama tabii bu multiplayer'a girdiğinizde biraz daha değişiyor işler. Veyahut da VR'a girdiğinizde değişiyor biraz daha işler. Ama gitgide yakın zamanda gitgide bu sayıların yükseldiğini de göreceğiz. Çünkü hem anti-cheat özellikleri gelecek. Yani ilk baştaki o en çok oynanılan multiplayer oyunlarının da çalıştığını göreceğiz. Hem de zaten şu an Vine ve Proton gelişimi çok çok hızlandı. Gümbür gümbür geliyor gibi gözüküyor. Bakalım. 2022 Linux oyunculuğu için çok daha güzel bir yıl olabilir. EBA'nın uygulaması bile Zoom tabanlı. Maalesef işte. Bir diğer haberimiz de dostlar TikTok bir canlı yayın programı yapıyormuş ve bu canlı yayın programının OBS'den alındığı ya OBS'den çalındığı diyeceğim ama normalde yani OBS GPL lisansınız yanlış bilmiyorsam özgür bir yazılım. Yani OBS'den çalmak diye bir şey yok. Eğer ki siz de kaynak kodunda yaptığınız değişikliklere yayınlıyorsanız GitHub'da problem yok. Alıp istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hatta satabilirsiniz. Kimse size niye bizim programımızı aldınız, sattınız diyemez. Satmakta özgürsünüz. GPL size bu hakkı veriyor. Ama eğer ki sattığınız kodun da kaynak kodunu açık bir şekilde kullanıcılarınıza vermeniz lazım. Ve TikTok bunu yapmıyor. İşte problem burada başlıyor. Bakalım ne olacak? Yani ne olacak? Yani GPL lisansını ihlal ediyorlarsa Trump'ın yaptığı gibi Mastodon'da yani davaya kadar gidebilir. Ama tabii bu tarz yani şirketlerin davaya gitmesi de sorun. Çünkü yani sen paranı dava için mi harcayacaksın? Zaten az bir paran var. Yani insanlardan gelen az bir destek var. Bağışlarla yürüyorsun. Sen bu bağışları şeye mi harcayacaksın? Yazılım geliştirmeye mi harcayacaksın? Yoksa şeye mi harcayacaksın? Davalara mı harcayacaksın? Aynı lisansa dağıtmak gerekiyor. Evet, GPL ise aynı lisansa dağıtman gerekiyor. Ama şey de var yani. Eğer ki bir programı GPL ile geliştiriyorsan ille de bunu halka açık bir şekilde yapmana gerek yok. Ama kullanıcılarına açık yapman %100 gerekli. Yani şu ben diyelim GPL ile bir aldım diyelim sallıyorum OBS GPL değil mi? Aldım ben bunu. Daha sonrasında uygulamayı geliştirdim. Satışa koydum. Tamam diyelim satıyorum bu uygulamayı. Bu şu demek değil. Ben bunu halka açık yapmak zorundayım kodu demek değil. Hayır. Ama bir kullanıcı eğer ki benden satın alırsa bu yazılımı ve o kullanıcı derse ki abi ben kaynak kodu görmek istiyorum. Bana kaynak kodun hepsini ver ve vermek zorunda. Aradaki fark bu. Ama genelde GPL lisansı olan her şeyi halka açık bir şekilde görürsünüz. Yani esas yolu budur. Yani işte herkese tek tek kaynak kodu vermek değil kullanıcılarına. Direkt işte halka açık bir şekilde GitHub'da şurada burada görürsünüz direkt değişiklikleri. Sanırım beta'da olduğu için daha bilinçli bir kullanıcı kodları istememiştir. Ya zaten dediğim gibi eğer ki siz GPL ile geliştiriyorsanız kullanıcının istemesi değil. Yani direkt halka açık bir şekilde yayınlamanız gerekli. Ya yasal olarak evet kullanıcı isterse vermek zorundasın ama bu sefer sen kullanıcıya verdin diyelim. Ben diyeyim TikTok Live Studio'yu ki TikTok Live Studio herhalde şey olmayacak. Paralı olmayacak yani. Rastgele insanlar Google'dan indirip kurabilecek. Ne yapacağım? Mail mi atacağım TikTok'a? Abi ben kaynak kodu istiyorum. Bana kaynak kodu gönder. Onu yapana kadar GitHub'da yayınlayacaksın işte. Zaten oluyor. Mozilla bu sene 500 milyon doların üstünde kazanç bekliyormuş. Geçen yıl bu para zannedersem 466 milyon dolarmış, öyle mi? Yanlış mı okuyorum? 466 milyon dolar, 2019 yılında da 465 milyon dolarmış. Bu yıl yani kar etmişler, daha fazla kazanmışlar. Ama bu hala şeyi değiştirmiyor. Mozilla'nın gelirinin %86'sı Google'dan geliyor. Ve neden işte arama motoru yapıyorlar ya otomatik. Oradan gelen %86 Google. Ama tabii bu sene kendi ürünlerini geliştiriyorlar. İşte bu Mozilla Monitor işte ne bileyim kendi şifre yöneticileri gerçi o kapanıyor. Ondan sonra Pocket daha sonrasında Mozilla VPN gibi şeylerden de para kazanmaya başlamışlar. Öyle yani bakalım artması güzel bir şey ama keşke Google'dan bağımsız olsa keşke yani aslında Mozilla'ya birçok kişi de bağış yapmak istemiyor bu nedenden dolayı. Ya daha doğrusu gittikleri yönü beğenmedikleri için bağış yapmayan birçok insan var. En azından benim okuduğum kadarıyla. Keşke biraz daha bağımsız olsa Google'dan diyelim. Umarım ilerleyen zamanlarda Google'dan daha da bağımsız olacak. Bekir Efe Erol demiş ki Mozilla batacak 5 seneye bütün stoklarınızı çek. Abi yani batar batmaz onu bilemeyiz. Yani tahmin edebiliriz elbette ama bu kadar kesin konuşmamak lazım. Umarım batmaz. Chat'i okuyorum. Tek bir VPS alıp Nextcloud, Newsreader, Bitwarden, Mail falan kursam ne kadar güvenli olur hepsini bir arada tutmak. Yani sunucunu güvenli tuttuğun sürece zaten hepsi için ayrı ayrı alırsan çok pahalıya patlar abi. Şimdi benim diyelim bir sunucumda 4 GB RAM var. Ben niye gidip şey yapayım ki? 4 ayrı ayrı sunucular alıp bunlara kurayım ki yani. Varsa kur tabii ki ama önemli olan sunucunu ve uygulamalarını güncel tutmak. Ha tabii şöyle bir şey var. Diyelim Bitwarden'da kritik bir güncelleştirme kritik bir problem oldu. Onu güncellemezsen diğer uygulamalarına zarar verebilir ki eğer ki işte şeyine göre, açığa göre, yazılımın açığından açığına göre. Yani bir sunucu adminiyseniz dikkat etmeniz gerekir güncellemelere. Dikkat ettiğiniz sürece problem olmaz muhtemelen. Ve bir diğer haberimiz Blender 3.0 yayınlanmış ve bu şey var video var neler geldiği ile alakalı bilmiyorum aranızda Blender kullanan var mı bu arada? Bilmiyorum var mı ben Blender kullanmadım en azından videoda çok güzel şeyler geliştirilebiliyor gibi gözüküyor Hatta şu karakteri Blender'la kullanılan bir animasyon yapmışlardı. YouTube'da yayınlamışlardı, gayet güzel. Var mı hiç Blender'la animasyon geliştireniniz? Neler var? Tabii Blender 3.0 içerisinde 3 majör sürüm oluyor. Herhalde bayağı bir yenilik getirmişler. Ben kendim Blender'ı çok fazla kullanmadığım için bilmiyorum. Kullananlar varsa açıp inceleyebilirler. Ve bir diğer haberimiz ise Kdenlive 21.12 çıkmış. Bu Kdenlive 21.12 ile birlikte Sleep denilen bir özellik getirmişler. Daha sonrasında Multicam Editing, birden fazla bakalım tam olarak neymiş. Aynı anda birden fazla tray'i bu şekilde görebiliyoruz zannedersem. İşte motion tracking getirmişler. Bir karakter hareket ettikçe buraya koyduğunuz efekt hala karakterin yüzünü takip etmeye devam ediyor vesaire. Hatta bunun hakkında da mı bir video var? Mesela hareket etmesine rağmen hala efektler devam ediyor, görüyorsunuz. Kdenlive'ı seversiniz, sevmezsiniz ama herhalde yani Linux'taki en iyi video editörü olsa gerek. Hatta dünyadaki en iyi ücretsiz video editörü olabilir muhtemelen. Kdenlive'ı ben zaten videolarımda sürekli kullanıyorum. Kdenlive ücretsiz mi? Evet, özgür bir yazılım. Kanalda da videomuz da var. Kdenlive tamamen özgür bir yazılım. Ve bir tane PlayStation 3 emülatörü var dostlar, biliyorsunuzdur, RPGS 3 diye. Bu şeye bir güncelleme gelmiş emülatöre. Mesela şu an şu gördüğünüz açıklar yeni güncellemeyle kapatılmış birçok oyunda. Hatta bu emülatörün zannedersem açmadığı oyun yok şu an PlayStation 3'te. Yani tamamen PlayStation 3 oyunlarını bu RPGS 3 emülatörüyle oynayabiliyorsunuz. DaVinci Resolve daha iyi. DaVinci Resolve açık kaynak değil ki. Özgür bir yazılım da değil. Daha iyi olabilir. Tabii bak, bu şu demek değil. Ben şahsen kullanmak istemiyorum. Ama senin için işe yarıyorsa devam. Yani bir şey diyemem. Bir diğer haberimiz ise dostlar, Minecraft yeni Linux Mesa driverlarıyla, Linux Mesa driverları bu arada AMD'nin açık kaynaklı sürücüleri oluyor. Linux tarafında. Yeni Linux Mesa driverlarıyla birlikte Minecraft %30 daha hızlıymış. Daha fazla performanslıymış. Ve bu sadece Minecraft'ta değil, birçok oyunda. Alien Isolation, Civilization 5, 6, Saints Row oyunları, American Truck Simulator gibi oyunlarda da yine artış gözlemlenmiş. Yani AMD kullanıyorsanız ve Mesa sürücülerini kullanıyorsanız mutlaka yükleyin. Oyunlarınızda artış görmeniz gerekli. Abi Minecraft harbi daha hızlı Mesa ile. İstatistikler de onu gösteriyor ama benim maalesef, ya ben Nvidia kullanıyorum. GTX 1050 Ti. Artık bir daha olur da ekran kartları bir daha ucuz olursa ya da alınabilecek seviyelere gelirse, ve tabii üretim de az baksanız ekran kartlarının, ben AMD almak istiyorum bir dahakine, bakalım ne olacak. Yani, bakalım. Bir diğer haberimiz ise BattleEye, biliyorsunuz, bir anti cheat yazılımı ve işte Linux desteği yavaş yavaş gelmeye başladı. Birkaç oyunda görmeye başladık artık BattleEye oyunlarında. Mesela Mount & Blade 2 Bannerlord, Ark Survival Evolved, Arma 3 Days, Anthem ve PlanetSide 2'de artık BattleEye anti cheat olmasına rağmen Proton ile çalıştırabiliyorsunuz. Bu haberde bundan bahsediyor. Yani artık yavaş yavaş ilerleyen zamanlarda muhtemelen Steam'deki yayınlanmasıyla da birlikte daha fazla anti-cheat oyununun çalıştığını göreceğiz Linux içerisinde. Bir diğer haberimiz ise Amazon Proton ve Wine çalıştırıcısı. Amazon kendi sunucularında Proton ve Wine çalıştırmak için Luna diye bir servisleri var, biliyorsun. İşte uzaktan oyun oynama, GeForce Now gibi. Geliştiriciler alıyormuş, işe alıyormuş. Yani aslında Luna'nın Amazon'un da yapmak istediği şey mümkünse Windows'tan kurtulmak. Çünkü siz Windows makineleri çalıştırdığınızda Windows'a da belli bir miktarda para ödüyorsunuz diye biliyorum. Ve eğer ki oyunları Proton ve Wine ile düzgün bir şekilde bir problem olmadan çalıştırabilirlerse, onlar da Linux'a geçip Linux üzerinden oyunlarını çalıştıracaklar ve insanlara işte GeForce Now gibi bir servis verecekler. Ve son açık kaynak özgür yazılım haberimiz ise şöyle bir fotoğraf. Linux'un artık 30. yılında ne kadar kullanıldığını gösteriyor. Dünyadaki bütün akıllı telefonların %85'i Linux ile çalışıyormuş. Yani aslında Android de Linux kendiliğinde çalışıyor. biliyorsunuz. Daha sonrasında dünyadaki 1 milyon top 1 million yazmış da işte en 1 milyon bunu da nasıl hesaplıyorlar bilmiyorum. Yani en çok ya top 1 million server derken ne demek istiyorlar bilmiyorum ama %90 1 milyon sunucunun %96'sı da Linux kullanıyormuş ki yani sunucuların da büyük çoğunluğu Linux kullanılıyor. Daha sonrasında bulut yapılarının büyük çoğunluğu %90'ı yine Linux kullanıyormuş ve dünyadaki ilk 500 süper bilgisayarının %100'ü de Linux kullanıyormuş. Böyle bunu da paylaşmak istedim. Ve evet son kategorimize geldik. Diğer kategorilere uymayan haberler diğer kategorisi. Son 4 haberimiz ve artık Aralık 2021 gizlilik raporuna elveda diyeceğiz. SteamOS Debian tamam mı? Hayır, Arch tabanlı. Açık kaynak olmasına gerek yok iyi olması için. Hayır, iyi olması için açık kaynak olmasına gerek yok elbette ama işte dediğim gibi senin için iyi oluyorsa sen daha fazla zevk alıyorsan ve daha fazla işine yarıyorsa elbette kullanabilirsin sana kalmış bir şey. O çizgiyi senin belirlemen lazım. Yani nerede bıraktın? Sana kalmış bir şey. Bir habere göre dostlar artık oltalama saldırılarında QR kodları kullanılıyormuş. Mesela size bir e-mail gelip QR koduna yönlendiriyorsa dikkat edin. Yani tabii e-mailin kendisine gönderine vesaire her zaman dikkat etmek lazım ama QR koduyla girseniz bile bir site yine adres bağlantısına vesaire dikkat edin. Artık QR kodları da bu işin içerisine girmiş. Oltalama saldırılarının içine girmiş. Bir diğer haberimiz ise ProtonMail güzel bir yazı yayınlamış. HTTPS'in ne olduğu, nasıl çalıştığı, ne kadar güvenli olduğu hakkında merak ediyorsanız HTTPS'in nasıl çalıştığı ve neden güvenli olduğu ya da ne kadar güvenli olduğu noktasında bu yazıyı okuyabilirsiniz. Ve bir diğer haberimiz ise dostlar PlayStation 4 jailbreak atılmış. Yani PlayStation 4'te artık başka şeyler de çalıştırabiliyorsunuz. Artık yavaş yavaş diğer oyunlar vesaire de çalışmaya başlayacaktır. Hani korsan oyunlar vesaire. Ama bu haberi paylaşmamın nedeni bu değil. Şöyle bir şey, bu olay PlayStation 5'te de oluyormuş aslında ama yani bunu yapan kişinin ana geliştiricinin PlayStation 5'i yokmuş abi. Dolayısıyla PlayStation 5'te çok test yapamıyormuş. Ve PlayStation 4'ten devam ediyormuş. Aslında başlıkta bunu söylüyor. Bu komiğime gittiği için paylaştım. Bir diğer haberimiz ise Japonya'da bu çok komiğime gitti ondan koymak istedim. Japonya'da bir makine geliştirmişler. Artık böyle ekranı yalayarak o yiyeceğin yemek istediğiniz ya da içmek istediğiniz şeyin tadını alabiliyormuşsunuz. Bakın videosu da var. Şöyle ileri sarayım. Bu işte cihaz şuradan bir şey. Mesela siz ürünü seçiyorsunuz. Çikolata falan seçtiniz. Buradan ürünü gönderiyor bir şekilde ekrana nasıl getiriyor bilmiyorum. Burada da yapma bir dil var. Yani bu şekilde makine bu. İlginç bir sistem. Bilmiyorum artık böyle menü geldiğinde abi bunun tadı nasıl getir ekranı. Komik geliyor tabii ama ilerleyen zamanlarda şey olabilir ya. Hakikaten böyle bir ne bileyim 20 30 40 yıl sonra standart olabilir yani bir menüye gittiğinizde menü bunun tadı nasıl? Şöyle bir yalayayım gibi bir şey bilmiyorum artık nasıl hijyenik olacak falan filan ama tam korona sıralarında hiç olmaz. Ya tabii bu bir anda olacak bir şey değil. Yani bir anda bütün restoranlara gelecek bir şey değil ama ilerleyen zamanlarda standart olabilir belki. Abi programı ekleyip herkese brokoli falan tattırsak komik olur. O da olabilir belki. Biri onu da yapar yani belli olmaz. Ve evet son haberimizi de bitirdik ve Aralık 2021 gizlilik raporu bu kadar. Bakalım biraz chatte konuşalım. Benim General Mobile'la HarmonyOS kurabilecek miyim? Bakman lazım. PlayStation 3'te Linux denedim 250 MB RAM ile bir şey yapılmıyor. PlayStation 4'te Linux kurulup oyun oynanıyor. Şu an daha önceden PlayStation 4'te Linux kurulabiliyor muydu bilmiyorum. Yani bu jailbreak ile birlikte kurulabiliyorsa emin değilim. Yani daha doğrusu direkt jailbreak'e gerek olmadan kuruluyor mu onun hakkında bir fikrim yok. Bu BIOS kilitleri vesaire oluyor ya onlara aşılabiliyor mu bilmiyorum. Aytu selamünaleyküm demiş. Aleykümselam hoş geldin Aytu. Discord sunucusunda Discreet OS sormuştum. Hiç baktım mı merak ettim. Discord sunucusunda bu aralar ya arada giriyorum da çok sık girmediğim için görmemiş olabilirim ve bakmadım maalesef. İlk çıktığı zaman kuruluyordu diye biliyorum demiş Efe. Etik açık kaynak lisansları hakkında ne düşünüyorsun? Etik açık kaynak lisansı ne demek oluyor tam olarak? Yani şey mi? İşte açık kaynak olacak ama benim programımı işte kullanamazsın gibi bir şey mi? Acaba bilmiyorum şu an. Eğer öyleyse yani tabii o işin şu noktasına geliyor. Artık bazı yazılım firmaları şeyin fark etti. Açık yazılım ile yazılım geliştirmek daha efektif. Çünkü diyelim ben bir kullanıcıyım. Ve senin ürününü kullanıyorum. Sonra baktım bir tane sorun var ve ben de yazılımcıyım diyelim. Ve bunu giriyorum işte fixliyorum, gönderiyorum, pull request atıyorum. Böyle yani senden para almadan otomatik olarak yazılımını fixlemiş oldum. Ve tabii bu az gibi gözükebilir ama mesela bugün birçok açık kaynak yazılıma baktığınızda, özgür yazılıma baktığınızda birden fazla şey görürsünüz. Yazılıma katkı sağlamış insan görürsünüz. Yüzlerce görürsünüz bazen. Nasıl oluyor? Mesela bakın benim kullandığım bir tane şey var. Yazılım var. Uptime Kuma GitHub. Şimdi bu yazılım MIT lisansı var. Ve bu yazılıma baktığınızda herhangi bir şekilde parayla falan geliştirmiyor. Yani bağışçılar var. Orası ayrı. Bakın 94 kişi katkı yapmış bu yazılıma. Az veya çok. 94 kişi katkı yapmış. Şimdi bu ne demek oluyor? Bu 94 kişi kimseden para. Ana geliştirici bu. Ana geliştirici bu. Bu 94 kişi kimseden para almıyor. Ama adam demek ki uygulamayı kullandı. Kendisi de geliştirici. Baktı bir problem var. Girdi bir şeyi fixledi geldi. Ve toplamda 2033 commit var. Ve bu uygulama şahane bir şekilde çalışıyor. Ve tabii bunda işte ya geliştiriciler bakıyor. Ya açık kaynak yazılım geliştirmek daha efektif, daha güzel. İşte ne yapalım? Özgür yazılım yapmayalım ama açık kaynak yapalım gibi gibi. İşte belli kısmını açık yapalım, belli kısmını yapmayalım. Gibi gibi işte bu tabii ki kötü bir şey yani işlerine geldiği kadar yapılıyor. O yüzden şey aradaki farkı da iyi vermek lazım. Benim ilk yaptığım videolarda ben hep açık kaynak açık kaynak diyordum ama aslında benim söylemek istediğim şey orada özgür yazılımdı. Ben işte kendim özgür yazılım kullanmaya çalışıyorum. Sizlere özgür yazılım öneriyorum. Aradaki farkı o yüzden bilmek önemli. Daha doğrusu aktarabilmek de önemli aynı şekilde. Ben ilk videolarımda bu konu hakkında iyi şeyler yapmadım maalesef. Onları kaldıramıyorsun. Yani kaldırırsan işte izlenmeler gidecek, algoritmadan çıkacaksın falan. Maalesef yani duruyor. Onlar da duruyor ama uzun zamandır buna özen gösteriyorum. Abi bir ayda Arch Linux kullanıcısı oldum. Sayende yeni yılda evdeki camları indirmeyi planlıyorum demiş. Yusuf evet abi. Yok camları indirmene gerek yok. O kadar benim camlar da sağlam. O kadar yapmana gerek yok ama sevindim. Ne güzel. Ben 2-3 haftada 3 Arch distro değiştiririm. Çok kolay. Arch demiş. Ya tabii şu an gitgide daha da kolaylaşıyor kurulum. Hatta Arch Install denilen bir şey vardı. Onu da daha da geliştirmişler. Şu an artık Arch kurulumu belki onunla da bir kurulum yapabiliriz. Gitgide daha da kolaylaşan bir hal alıyor. Ve evet. Yavaş yavaş yayının sonuna geliyoruz sevgili dostlar. 2021'in son yayını. Aynı zamanda gizlilik raporu olarak da son yayınımız. Ve bu yıl 12 tane yayın yaptık. 12 tane gizlilik raporu yayını. Ve benim için güzel geçti. Eğlenceli geçiyor. Yani bu konular hakkında konuşmak. Mesela benim de günlük hayatımda çok fazla bu konuları konuşacak çevrem yok. Yani siz varsınız işte sizlerle konuşuyoruz. Discord'da, Matrix'te vesaire tartışıyoruz. Benim de bu konu hakkında çok fazla konuşacak kişi yok çevremde. Dolayısıyla sizlerle paylaşmak benim için de her zaman güzel. Mihri seneye görüşürüz demiş. Yapmaya korkuyorum o espriyi. Abonelikten çık. Zili kapat. O yüzden ben yapmayacağım. Ama Mihri seneye görüşürüz demiş. Yani seneye görüşürüz diyeyim ben. OBS'nin flat pack'e geçmesi nasıl sence? Bazıları çok bozulmuş. Onun ben de son anda duydum yayına girmeden önce. Yok Red Hat bağış yaptı ondan yapıldı. Ya abi çok da umurumda değil açıkçası. Yani şu an OBS Flatpak'a geçsin olacak. Ben hala normal Arch paketini ağırdan kuracağım ya. Beni çok ilgilendiren bir şey yok. Ya çok da bir sorun olmaz yani. Flatpak'a geçsin, Snap'e geçsin. Ne yapayım yani, geçerse geçsin. Ben hala istediğim paketleme yöntemini kullanabileceğim. O yüzden çok büyük bir problem yok yani bizim için. Madem sona yaklaşıyoruz, bu seneki tüm içerikler ve bu yayın için teşekkürler. Enişten teşekkür ve sevgilerimi iletiyorum demiş Magnetic. Ben teşekkür ederim hepiniz izlediğiniz için. Yani kanalı açarken en azından yani şu an canlı yayınlar olsun, videolar olsun. Yorum atan, beğenen, izleyen. İzleyen herkese en başta teşekkür ederim. Yani gerçekten ilk başta şey hatırlıyorum. İlk video attığım zamanlar işte Linux hakkında ya da diğer paylaştığım konular hakkında. Mesela neden Linux kullanıyorum videosunu falan attığımda da bakıyorsunuz böyle analytics kısmına giriyorsun işte Google'da. Artmıyor. Video sayısı artmıyor. Bir hafta, 2 hafta toplam 2 izlenme, 3 izlenme vesaire olmuş. Tabii şu an mesela bir video attığımda çok daha fazla izlenme oluyor. İşte yorumlar geliyor, beğeniler geliyor. Sizlerden bazen mailler geliyor. Seviniyorum yani gerçekten. Küçük de olsa, büyük de olsa bir topluluk oluşturmayı başardık ve benim için gerçekten eğlenceli geçiyor. Ve dolayısıyla ben de hepinize teşekkür ederim. Bugün geldiğiniz için, diğer videoları izlediğiniz için, beğendiğiniz için ve yorum attığınız için hepinizin eline sağlık diyeyim. Teşekkür ederim ben de ve yavaştan kapatalım yayını. Bugün artık bugün 2021'in son yayınıydı. Hepinize çok teşekkürler geldiğiniz için. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın.